Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. 6. yılımızı doldurduk. 7 yaşından gün aldık bugün sabah ilk kez ve ilk dertleşme yayını da böyle yapıyoruz. Hemen yayını paylaşmanızı rica edeceğim. Diğer dostları da çağırın. Herkes gelsin buraya. Hep beraber oturalım, konuşalım. Ne olup bittiğini anlamaya çalışalım. Hem de bunu 7. yılımızda bir kez daha yapalım ki insanlar bir parça şöyle düşünsünler. Gazetecilik mümkün diye başlayan, inatla başlayan bir yayın bugün geldiği yer itibariyle artık nerede, nasıl, biliyorsunuz ilk günden beri şöyle bir seksi tabirle, motto ile başladım ben. Ben burada ne görürsem siz de göreceksiniz. Buna söz verdim. Bildiğim her şeyi siz de bileceksiniz. Çünkü hani hep anlatmaya çalıştığım gibi gazeteci haber saklamaz. İş takipçisi haber saklar. Bekler gününü, nasıl olsa bir gün işime yarayacak diye bekler. İşte bir otele gider mesela, Paramount Otel'de. Görgüsüzce fotoğraflar çektirir. Sağda solda ne bileyim bir güç sahibi biriyle, iktidar sahibi biriyle fotoğraflarını paylaşır falan filan. Ama gazeteci haber saklamaz. Şimdi bugün hep yaptığımız gibi 7. yılın bir muhasebesini yapacağız. 6. yılı bitirmenin muhasebesini yapacağız. Ama bugün size ilk kez gördüğünüz şeyler de anlatacağım ben burada. Çok eğleneceksiniz, emin olun. Dün hatırlarken hem çok hüzünlendim hem de çok eğlendim. Bugün aynı zamanda bir teşekkür programı olacak bu. Her zaman yaptığımız gibi başlayalım. Yayın şu anda nerede, ne yapıyoruz biz, ne kadar olduk? Bir kere 6 yıl önce başladığımızda burada sevgili durumsuzlar da, hani bu yayının sabit izleyicileri var, 34 kişilik bir grup. Onlar kendilerine de durumsuzlar diyorlar. Şu denizaltıyı satın almışlardı bana, hatırlıyor musunuz? Gerçeğini almadılar gerçi, hala aklım takılıyor ama şuraya koyalım dursun denizaltımızda. Ebru Dündüş'ün kocası satmıştı hani. Sahibinden, ilk sahibinden hem de tek kişilik denizaltı. Almamışlardı onu ama bunu yollamışlardı. Şimdi onların da bir videosu var. O videoyu da yayının sonunda zaten yayınlayacağım, göreceksiniz. Ama bugün neredeyiz, nereye geldik? İlk yayın biliyorsunuz, hep söylüyorum artık böyle sanki çok tekrarlar hale geldik. 37 kişiyle başladı bu yayın. İlk yayının izleyicisi 37 kişi. Daha acıklısı, ilk yayın tuhaf bir yayındı. Gerçekten tuhaf bir yayındı. Çünkü ben kafamda çalışma odasını hazırlamaya çalışıyordum. Ama ne yapacağım hakkında çok da fazla fikrim yoktu konum olarak. Çünkü ben bu işlere çok uzak bir insanım. Dijital medya benim hakikaten anlayabileceğim şeyler değil. Zaten onu anlatacağım, ona güleceğiz. Diyorum ya, hiç saklamaca olmadı burada. Bugün de olmayacak. Bugün daha fazla güleceksiniz. Ama aynı zamanda dostluğun önemini anlayacaksınız. Bana hep dün binlerce mesaj geldi. O kadar güzeldi ki. Herkes kendi dilinin döndüğünce o kadar güzel kutlamış ki. Hakikaten çok mutlu oldum gecenin bir körüne kadar. Şimdi bu yayına ilk başladığımda ben o zamana kadar yaptığım işlerden beni tanıyan 3-5 kişi, işte aileden insanlar, yakın arkadaşlarım, bu işe başlayacağımı bilen insanlar falan başladı izlemeye. 37 kişi. Fakat yayına ben başladığımda ben salondan başladım yayına. Hatırlayan vardır belki içinizde. Salonda bir yer yaptım kendime. Daha doğrusu bir yer yaptığımı zannetmişim. Sonradan anladım bunu. Çünkü olmamış. Bakın şimdi yayından bir ayrıntı. Şu gördüğünüz ilk yayın. Lütfen alıcıların ayarıyla oynamayın. Ya da oynasanız da düzelmeyeceğini bilin. Çünkü malın orijinali böyle. Bu ilk yayın.
Ne yer yok. Kime yer var? Hani herkes töhmet altında bırakmak elbette doğru olmayacak ama en azından böyle yaşananlara bir parça daha dışarıdan daha serin kanlı bakabilenlere biraz daha yer var. Ama heyecanını çok saklayamayanlara fazlaca yer yok galiba. Ben de onlardan bir tanesiyim diye düşünüyorum. O yüzden de olmadı yani. Mevzu böyle olunca da biraz sıkıntılı oldu tabii durum. Bir süredir ayrı kaldık. Velhasıl kelam.
Ya gençlik böyle bir şey işte. Hani sakallar daha siyah, bıyık biraz daha siyah falan. Ama bunun ötesinde bakın, dikkatli izleyicilerin hakikaten oha bu ne diyeceği bir şey var orada. Benim sağ omzumun üzerinden aşağı doğru bir şeyler düşüyor, görüyor musunuz? Normalde o, periskop izleyicileri hatırlar, sağ alt köşeden, yani yayın başladığında beni izlerken sol alt köşeden yukarı doğru çıkan kalpler olması gerekiyor. Ben periskopu da yanlış baş aşağı kullanıyormuşum. Bu yayın 6 ay boyunca Nasıl düzelteceğimi bilmediğim için YouTube'da baş aşağı durdu. Durdu yani, utanılacak bir şey yok. Ben uğraş çarpış bir şekilde çözene kadar mevzuyu böyle gitti. Ama o gün başladığımız yerdekiyle bugünkü arasında fark olmayan bir tane nokta var. Gördüğünüz gibi o günde sözü sakınmadan kullanmaktı. Yani ne oluyorsa anlatmaktı benim telaşım. Derdim buydu. Gazetecilik yapmak ya, saf, dümdüz bir gazetecilik yapmak. Yani o güne kadar ne iş yapıyorsam. Dün sevgili Gökçe ile konuştuk. Medyaskop içinde gördünüz onu da. Yani ona da anlatmaya çalıştım. Sağ olsun güzel sorularıyla açtı. Ama şöyle bir durum var. O gün ne yapıyorsak aslında bugün de aynı şeyi yapıyoruz. Ben de, Ruşen de, diğer arkadaşlarım da. Eksik olan şey şu: gazeteciliğin zemini yok edilmeye çalışıldı. Ama o gün 37 kişiyle başlayan yayın şu dakika itibariyle, size tane tane rakamları vereyim de. Mesela YouTube'da 133 bin aboneye ulaştı. 133 bin abone. Abone sayısı daha fazla olmalı diyenler var. Yani olmalı olmamalı bu ayrı bir tartışma konusu. Ve doğru yerden tartışılabilir mi bilmiyorum. Demek ki insanlar abone olmayı uygun görmüyorlar. Yani bunun için zorlamanın bir manası yok. Ben şundan da çok hoşlanmıyorum. Hani sosyal medya biliyorsunuz zaten çok sevdiğim bir şey değil, mecburen kullanıyorum burada, ama işte Facebook'ta bir şey yapıyor mesela, sana 500 tane bildirim geliyor, seni şuraya davet etti, seni buraya davet etti, ulan doğru düzgün bir de çay kahve içmeye, rakı içmeye davet et. Yani işletmem bilmem ne yaptım, öbür taraftan kın kanatlıları koruma cemiyetine girdim falan filan, bunların hiçbiri olmadan geldi buraya, o yüzden son derece değerli. Periskop biliyorsunuz bu arada kaybettik kendisini. Büyük hırsızdır. Çok büyük hırsızdır. Sizlerin parasını arakladı gitmeden önce. Twitter'a geçti ama hiçbir şey yok ortada ve arakladılar gittiler. Sizlerin yolladığı o kalpleri falan. Bir gelişme var mı diye sıkça soruyor insanlar. Yok. Vallahi yok. Yani bu saatten sonra gelişmez zaten. Bu çocuk okumaz. Ora patladı. Bunun dışında yeni mecra olarak gösterebileceğim işte Facebook yayını var. Onların bir değerlendirmesi yok. Yani tane tane bir değerlendirmesi yok. Şu kadar insan var. Patronsuzun bir sayfası var Facebook'ta biliyorsunuz. Oranın aboneleri falan, ben bunu çok doğru bulmuyorum. Yani oraya şu kadar insan geliyor, şu kadar mesaj atılıyor falan. Orası paylaşım yeri. Sadece yayından insanlar haberdar olsun diye. Onun için açtığım bir sayfa orası. Instagram aynı şekilde, diğerleri aynı şekilde. Şimdi burada bizim ölçümleyebileceğimiz, bize doğru sayıları verebilecek birkaç tane kuruluş var biliyorsunuz. Onlardan bir tanesi en net sayıyla çalışanı iTunes Türkiye. Çünkü orada bütün Türkiye'nin podcastlerini değerlendireceğiz. Şimdi podcast dediğimiz zaman burada duracağız. Çünkü bu yayının başlangıç aşaması acayip netameli. Oraya kadar bir gelelim, podcast'te ondan sonra devam edelim. Hikayeyi biliyorsunuz, çok tekrarlamayacağım o yüzden. Ruşen bundan 6 sene önce 2015 seçimlerinde, o hani tekrarlanan seçimler var ya, orada insanların sesinin kısıldığı gerekçesiyle herkese mikrofon uzatmak lazım gazeteci mantığıyla. Elinde bir tablet bilgisayarla Türkiye'yi gezmeye başladı. Medyaskop oluşumu kafasındaydı zaten. Ve benden de böyle bir şey, beni de hani sen de destek at, bunun içinde sen de ol diye başlattı. Ben de işte bu programın formatını hazırladım falan. Fakat işin tuhaf yönü şu: ben o saate kadar bir sürü yerden atıldım. Yani NTV'den attılar, beni Habertürk'ten istifa ettim, kendim istifa ettim. Çalıştığım radyodan istifa ettirdiler. FETÖ'cüler. Çok normal yani. Bugün hepsi gurur madalyası bunların. Çok güvençle, inançla söylüyorum bunu. Hepsi gurur madalyası ama ciddi anlamda bir maddi sıkıntı var. Yani sonuçta bir ev var dönmesi gereken, eşim var, oğlum var, eşim çalışıyor ama işte tek maaşa kaldık ve devam ediyoruz bir şekilde hayata. Ben kafamda bu yayını kurarken hayatta yaptığım bütün kararları, verdiğim bütün kararları öncesinde mutlaka oturup konuştuğum, danıştığım, yani benim için sadece abi değil baba aynı zamanda, abimle konuştum. Dedi ki yap bunu. Yani yap bunu diyorsun da dedim. Her şeyde çünkü beni iter zaten. Yap oğlum, kafanda varsa yap. Yani ne yapıyorsan yap işte, devam et diye. Dedim ki böyle bir şey lazım. Bir hesap kitap yaptı. Çok çok böyle hızlı hesaplayabilen bir insandır zaten. Dedi ki yürü. Yürü, tamamdır. Ne lazım? İşte bir tane laptop. O laptopla kullanılacak bir tane mikrofon. Mikrofonu ne yapacağız? Benim çok sevgili kuzenim var. Kuzenimin eşi Namık. O daha önceden radyoculuk yapıyordu. O benim eski mikrofon vardı ya, beyaz, çok güzel mikrofon. O onu yolladı, eski mikrofonu. Sonra işte ara bağlantılar falan filan. Biz başladık mevzuya. Abim yani ittirdi beni. Gerçekten ittirdi. Yürü. Ya hiç kimse dinlemese biz dinleriz dedim. Dünyada bundan daha böyle insana destek olabilecek bir cümle yok. Hakikaten. Sağ olsun. Başladık hikayeyi. Nasıl kullanacağımı çok bilmiyorum. Burada hani grafiklerini paylaşıyoruz ya, böyle ekonominin can damarını size lap diye tek bir grafikle anlatıyor. Hiç böyle eğip bükmeden. Çok sevdiğim kardeşim Ali. Ali Orhan Yalçınkaya. Ali ile teknolojik anlamda Ali yardım ediyor bana. Çok meraklıdır çünkü. İşte podcast yapalım dedi Ali bana. Dedim ki niye podcast yapıyoruz? Çünkü çocuklar, üniversite öğrencileri, ilk hakkına sahip çıkan onlar da hala çok gurur duyuyorum bununla. Bana şöyle bir mail attılar. Daha yayının herhalde birinci ayı falandı. Abi 3 GB internet kotamız var zaten. Bir haftada gömüyorsun onu. Hiçbir fikrim yok. Niye ben gömüyorum o kotayı? Sonradan anladım ki görüntü çok fazla yiyor interneti. E ne yapacağız dedim. Podcast yap dediler. Ali'ye dedim ki podcast ne? Bak ilk soru bu. Yemin ediyorum, saklamıyorum sizden. Podcast nedir diye sordum ben. 6 yıl önce ya. 1954'ten bahsetmiyorum, 6 yıl önce. Çünkü hiçbir fikrim yok, çok uzağım. Ali dedi ki işte, anlattı podcast'in ne olduğunu. Dur dedi, ben araştıracağım. Bir saat sonra beni aradı, dedi ki çözdüm, yapabiliyoruz podcast'i. Nasıl yapıyoruz? İnternet üzerinden kullanılan, üstelik bedava bir uygulama var. Any Video Converter adı. AVC. Onunla dedi sen çevireceksin MP4 dosyayı, yani görüntü dosyasını sese çevireceksin. Onu iTunes'a yükleyecek bir ara bağlantı buldum ben. Onu yapacağız. SoundCloud'dan buraya koyacağız. Öbüründen oraya atacağız falan. Laplup yaptık biz. Yaptık podcast'i. Podcast'i yaptık, yapmasına da ses acayip kötü. Acayip kötü. Yani öyle böyle değil. Demin duydunuz ya sesi. Ses böyle hani hamamdan geliyor ama hamama da ilk sen gitmişsin, çıkmayı unutmuşsun gibi en dip kurnadan geliyor. Böyle çınlıyor, vam vam vam vam ötüyor sürekli. Ya ne yapacağız, ne edeceğiz falan. Arıyoruz böyle, sürekli arıyoruz. Bir şey buldum ben. O bulduğum hikaye şu. Bak bunun adı Ayrik. Bir parmak uzunluğunda, şöyle yaklaşık işte yani ne kadar, 1,5 santim genişliğinde bir dikdörtgen prizma bir cihaz. Bir tane kablosu var. Bu hikayenin özelliği şu. Bu bir pre-amfi. Ne demek amfi? Yani çok basit anlatacağım, merak etmeyin. Ben ilk kez hayatımda çok gençtim. Ne zaman olduğunu çok net hatırlamıyorum ama İstanbul'da Erkin Koray'ı elinde amfisiyle görmüştüm. Böyle dev gibi bir Marshall çanta amfi. O zaman elektro gitar çalanlar onları taşırlardı yanında. Bu onun yaptığı işi yapıyor. Yani bir sesi büyütmeniz gerekiyor. Daha nitelikli hale getirmeniz gerekiyor ama ses yapısı gereği büyüdüğü zaman çatlıyor. Distortion deniyor ona. Çatlama yapıyor. Bu alet onu engelliyor. O koca amfinin yaptığını yapıyor. Da alet Türkiye'de yok. Ayrik Türkiye'de yok. Ben buldum. Amerika'da satılıyor. Amerika'dan getirme ihtimali de var. Fakat getireceğiz de aleti. İşte o zaman $55 civarı falan bir şeydi. Öyle çok devasa paralar falan da değil bu arada. Ama nereden bulacağız, nasıl buluruz falan derken, benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. NTV'de 10 sene beraber çalıştık. NTV'nin teknik müdürü. Kubi burada mısın? Kubilay. Kubilay da tanır. Sedat Aras. NTV'nin teknik müdürü. Sedat MacGyver gibi bir adamdır. MacGyver'ı bilir misiniz? Benim yaş kuşağım %1 trilyon biliyor da, böyle 80'lerin ortalarında oynayan bir Kanada dizisiydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Bir adam var. Adam sıkışık durumlarda kimya ve fizik bilgisini kullanarak, işte dehasını kullanarak bir şeyler icat ediyor ve o zor durumdan kurtarıyor kendini de, işte ülkeyi de, neyse. Dur dün akşam fotoğrafını buldum, herkes için göstereyim. MacGyver şu. Bu abi. Hatırlıyor musunuz? Ha Kubicim. Kubilay'da o dönem, aynı dönem işte 10 sene beraber çalıştığımız NTV'nin idare müdürü. NTV iken. MacGyver da bu. Hatırlayan var mı içinizde? Böyle acayip garajda bomba yapar, deodorandan alev makinesi yapar falan filan. 80'lerin ortaları. Sedat bildiğin MacGyver. Ben hayatım boyunca evde bir yeri vardır. Yani bunu anlatmamdan hoşlanacak bilmiyorum ama kızacağını zannetmiyorum. Evde havyası hep sıcak bir adamdır. Bir çalışma masası vardır. Orada işte böyle devreler, kablolar bilmem ne, bildiğin MacGyver. Mühendis zaten ama eli çok yeteneklidir. O havya hep sıcaktır. Sedat'la konuşurken telefonla dedim ki ya Sedat, böyle bir şey var. Nereden göreceğiz bunu dedi. Şimdi ben ne olduğunu da anlatamıyorum. Ben çok anlamadığım için olayda aslında istediğimin ne olduğunu anlatamıyorum. Bana dedi ki sıkılıp. Sen dedi şunun bir linkini falan yolla bana. Yolladım. Amerika'dan B&H Store'dan yolladım. 20 dakika sonra Sedat beni aradı. Aynen şöyle dedi. Ben bunu yaparım lan. Vallahi bak. Dedim ki usta neyi yapıyorsun? Ben bunu yaparım dedi. İyi, hayırlısı olsun dedim. Kapattık telefonu. Aradan bir 4-5 gün geçti. Ya o kadar rahat anlatıyorum ki size bunları. Çünkü bunların hepsini bilin istiyorum. 6. yıl doldu artık, bilin bunları. Çünkü farkında olmadan yaşadık hep beraber bunlar. Ama inanın burada attığımız temel tohum var ya, bambaşka bir yere götürecek. Ben size Marconi'nin radyo icadından falan bahsetmiyorum. Ama burada yaptığımız iş gerçekten çok değerli. Aradan böyle bir herhalde 10 gün falan geçti. Serhat'ın sesi çok güzeldir. Çok güzel utçalar. Acayip güzel de Türk sanat müziği söyler. Onun Enatun Caddesi'nde evinde ut çalıyor. Sedat şarkı söylüyoruz beraber. Aa unuttum dedi. Neyi unuttun dedim. Dedi ki ben yaptım aleti. Nasıl yaptın dedim. Getirdi. Bak alet bu. Alet bu, bir çanta. Şimdi diğer aleti hatırlıyor muyuz? Bu. Sedat dedi ki aleti yaptım. Fakat dedi bunun çalışabilmesi için, haklı olarak benim kafam çalışmadığı ve o teknik bir adam olduğu için, o nasıl çalışacağını çok iyi biliyor. Bunun çalışması için dedi bir ses kartı gibi, bir mikrofon çıkışı gibi bir şeye bağlanması lazım. Çünkü normalde bu aleti, şunu, şu parçayı eski tip iPhone'da dahil olmak üzere kulaklık girişine takıyorsunuz. Bakın burada da bir deliği var, gördünüz mü? Buraya mikrofon bağlıyorsunuz. Yani ses analog giriyor, dijital çıkıyor. Bu dedi tamam ben yaptım aleti. Biraz dedi büyük oldu. Çantayı da dedi aldım. Çantanın içinde, bunu göstermem lazım size. Çantanın içinde bir düzenek oluşturmuş. Bakın görebiliyor musunuz? Şöyle. Bakın şu alet, şöyle tutayım. Şu alet mikrofonun bağlanacağı ses kartı normalde, ses çıkışı. Burada bir mikrofon var. Mikrofon ayrı film. Aslında bunu dikkatli izleyiciler hatırlayacak. Hani şöyle. Bir ben sevdim gönülden. Çok güzel şarkıdır. Bak aklıma geldi. Rahmetli Turan Özey'in Nihayet şarkısı. Çok güzel. Biz şarkı söylüyoruz bu arada bunlar yapılırken. Bu mikrofonu da getirdi. Bu normalden düğünlerde falan da kullanılan. Güzel bir mikrofon. Ama benim olayla ne alakası olduğunu bilmiyorum ben. Hala anlamadım çünkü. O biliyor. Dedi ki ben dedi o cihazı yaptım. Yani ben cihazı görmediğim için telaşlandım zaten. Onu dedi cihaz kolay, cihazı yaptım. Onu dedi bağlamak gerekiyor. Bak cihaz bu. Biraz fazla kablosu var. Büyüklüğünü şimdi kıyaslayabiliriz. Bu. Ama burada işin asıl güzel yönünü biliyor musunuz? Anlatırken çok duygulanırım hep. Bu bakın mikrofonun girdiği yer aynı. Yani şöyle göstereyim size. Mikrofonun girdiği yer. Bu alet bir parfüm şişesi kapağı. Üzerinde bağlantıları, gainer'ı falan işte her şey var. Düğmesi var, tuşları, girişi çıkışı. Neyse çok fazla duygusala bağlamayalım. 6 ay böyle yaptık biz bu yayını. Tam 6 ay. Ve o arada şöyle bir şey oldu. Hakikaten duygusala bağlamamak lazım ama öyle. Şöyle bir mikrofon bu arada. Bunu... çok basit bir mikrofon bu, görmüşsünüzdür hani 20 liraya 30 liraya satılanlar, bu deneme mikrofonu, bunu da kullandık ama bu biraz cızırdadı, yani aletin güzelliğini kaldıramadı bana kalırsa. 6 ay boyunca bu yayını yaptık bununla, hem de öyle güzel yaptık ki hiçbirinizin ruhu duymadı, hiçbirinizin. Yani orada Ayrig'in yaptığı, şu çantamı kaldırayım, benim için yani tarihi değeri var bunun. 6 ay ama yani sonuçta hani hep diyorlar işte yalnız yürümüyor. Ben hiç yalnız yürümedim. Hiç. Arkadaşlarım, kardeşlerim, dostlarım hepsi. Yani insanın ağzı yüzü buruşuyor, pardon. Neyse. Fakat alet bir yerden sonra artık kaldırmıyor. Çünkü teknoloji değişiyor. Benim bunu bağladığım tablet bilgisayar var ya. Tablet bilgisayar her güncelleme geçirdiğinde aleti biraz daha dışarı atıyor. Ne yaparız, ne ederiz? Yine eski çalıştığım, birlikte çalıştığım, çok sevdiğim bir kardeşim var. Bu yayınların da sağlam izleyicisidir. Kendi de, eşi Feray da. İhsan Atak. O da böyle teknoloji işleri yapıyor. Bir firması var. İşte uluslararası malları, büyük firmaların mallarını burada yayın cihazları getiriyor falan. İhsan dedi ki bulurum ben onu. Bulurum oğlum ben dedi. Herhalde bir bu konuşmanın üzerinden bir 3 gün falan geçmişti. O 3 günden sonra... İhsan dedi ki burada bir firma için getirdik, numune var. O numunelerden biri senin. Ama numune ya biri senin dedi onu, sen kullan. Biz nasıl olsa bir şekilde halledeceğiz onu. Bir süre gerçek Ayrik'le çalıştık burada. Onu da fark etmediniz siz. Ses daha düzeldi. Son derece iyi gitti. Bu arada işte mikrofonlar falan filan değişiyor. Bizim Mehmet var ya, Mehmet Sümer, Voice of America'da görüyorsunuz Mehmet'i televizyon bağlantılarında. Muhabir, Voice of America'nın muhabiri. Eskiden CNN'in ekran yüzlerinden biriydi CNN Türk'ün. Mehmet sağ olsun, konuşurken dedim ki bana bu cihazdan lazım Mehmet. Abi ben dedi hemen ayarlıyorum. 36 saat sonra, bakın bunun altını çiziyorum. 36 saat sonra New York'tan alındı. Ben söyledikten 36 saat sonra bu masadaydı o. Mehmet organizasyonu yaptı. Çok hızlı yaptı hem de. Ankara'ya gelen bir arkadaşı buldu. Fakat olan maalesef Sincan'a geliyormuş. Benim almam inanın Amerika'dan gelmesinden daha zor oldu ama 36 saat sonra cihaz buradaydı. İşte bu alet. Şu anda onunla nasıl yapıyoruz diye düşünüyorsunuz. Bundan bir tane daha var. Şu anda o bağlı zaten. Kullandığım tablet bilgisayarda aynı tablet değil zaten. Bu gazeteciler cemiyetiyle yaptığımız ortak organizasyon sırasında yenilendi. Çünkü artık o da kaldırmıyor. Şimdi Mehmet bu hikayeyi yaptı. Burayı ses anlamında düzelttik biz. Bugün biraz ben anlatacağım. Kusura bakmayın. Yani bilin istiyorum çünkü bunları. Gerçekten kimsenin aklında kalmasın. Böyle bir şey yaptık diyorum, anlatıyorum ama ya nasıl oldu kardeşim bu? Öyle hani boyacı küpü değil, daldır çıkarlı olmuyor. Hep kardeşlerim, arkadaşlarım sağ olsunlar. Bir gün gece artık evim böyle tanınmaya başladı falan filan. Bir gün gece bir mesaj Twitter üzerinden. Baktım. Otis abiden mesaj geliyor. Otis abi benim için şu anlama geliyor. Yani Yılmaz benim çok iyi arkadaşım şimdi falan ama o güne kadar ben Yılmaz'ın çalıştığı dergileri arkasına bakarak alıyorum. Yani Yılmaz çiziyorsa, Otis abi varsa alıyorum. Yoksa almıyorum. O kadar seviyorum. Yılmaz dedi ki işte ben yayınları anlatıyorum, seviyorum, izliyorum falan. Ya dedi eğer sizin, o zaman öyle diyordu. Şimdi sürekli deniz kenarından üstsüz fotoğraf yolluyor bana. Denize girdim işte çok güzel incirler açtı bilmem ne. Datça'dan böyle sinir bozucu fotoğraflar yolluyor. O zaman böyle bir insan değildi. Dedi ki ya ben yayına dedi vinyet çizmek istiyorum. Ne dersiniz? Ne dersiniz? Dedim ki deliririm. Deliririm bayağı yani sokaklarda bağıra bağıra oynarım. Tamam dedi. Çizdi böyle birkaç tane şey. Zaten gördünüz işte biliyorsunuz. Bu arada kullandığımız kapakların hepsini Yılmaz çizdi ondan sonra. O öyle bir destek attı işin içinde. Ve burada artık bir yerden sonra tamam yayın düzeni kuruldu. Fakat yayın düzeni eskiyor. Gerçekten eskiyor. Siz ne yaparsanız yapın, ne kadar ellerseniz, ne kadar tutarsanız tutun, bir süre sonra eskimeye başlıyor. Teknoloji çok gelişiyor. Acayip gelişiyor. Ve dünya yeni şeyler yapıyor. O yaptıklarının içinde sen de bir yer bulmaya çalışıyorsun. Çünkü yaptığın işi iyi yapabilirsin. Ama iyi yapmak bunun için yeterli değil. İyi yapmak şöyle bir sıkıntı yaratıyor. Daha iyisini yapmayı istiyorsun. Teknolojin yetmiyor. Tam o noktada Gazeteciler Cemiyeti, Ankara'daki Gazeteciler Cemiyeti, altını her seferinde çizerek söylüyorum. İstanbul'daki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden yaralı parmağı zerre işeme duymadım çünkü bugüne kadar. Bu kadar da net söylüyorum. Bozulan bozulsun, alınan alınsın. Umurumda bile değil. Onlar bir işte Avrupa Birliği ile yaptıkları ortak bir projenin içinde işsiz gazetecilere, şu anda bir şey yapanlar için bir işte zemin proje platformu oluşturmaya çalışıyorlar. Ben de bu yayını oraya götürdüm ve hikayeyi biliyorsunuz son 3 yıldır. Gazeteciler Cemiyeti hem Nazmi abi, Nazmi Bilgin sağ olsun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, hem Yusuf abi, Yusuf Kanlı Başkan Yardımcısı, onların da yoğun gayretleriyle, sevgili Seda'nın, Seda Erdin'in Avrupa Birliği'nden, onun çok yoğun gayretiyle buradaki cihazları yeniledik. Tamamını yeniledik hem de öyle yani biri, üçü, beşi falan değil. Tamamını yeniledik. Şu anda kullandığım ekipman hakikaten çok özel bir ekipman. Yani baktığınız zaman öyle çok şişirilmiş hani 150-200 bin lira öyle değil. Onun da bir gerekçesi var. İhsan'la beraber işte demin anlattım ya İhsan Atak sağ olsun. Burada gördüğünüz ışıklar falan arkada siz görmüyorsunuz ama yerden ışık var mesela. Ya ben ışıklandırmayı biliyorum, nasıl yapacağımı bilmiyorum. Çünkü yıllarca stüdyolarda çalıştım. İşte o ışıklar falan var arkada. Engin, hatta içinizden bazıları Engin'i gördü. Bu teknik ekipmanı Engin Karadaş düzeltirken yaparken Engin de yayına çıktı. Hatırlıyorsunuz onları. Onları yaptık işte. O arada atlamamam gereken tabii yayının tanıtımı için ilk fotoğrafları çeken Alper kardeşim var. Alper Yurtsever. Çok sevdiğim benim. Baba Yiğit derim ben her zaman ona. Alper ilk fotoğrafları çekti. Hani böyle bilgisayar başında, bana ait olmayan bir bilgisayarın başında böyle çok ciddi fotoğraflar var ya, onu o çekti. Diğerlerini Serdar'cığım burada mısın bilmiyorum. Serdar daha tatildeydi ama Serdar Özsoy çok sevdiğim kardeşim. Yenilenen fotoğrafların tamamını Serdar çekti. O kadar çok insan destek verdi ki şimdi isimlerini atlayacağım diye gerçekten çok üzülüyorum. İbo, İbrahim Çakır, burada gördüğünüz 6. logomuz da dahil olmak üzere. İbrahim Çakır benim ortaokul sıra arkadaşımdır İbo. Bir grafikerdir aynı zamanda, grafik tasarımcıdır. İbo ilk günden beri bu yayının logolarını çiziyor. 1. yıl, 2. yıl, 3. 5. yıl, 6. yıl da çizdi internet sitesini. Ya ben çok geliştim. İnternet sitesini 6. yıl logomu kendim yerleştirdim. Sitenin arayüzüne girerek. Valla benim için uzay mekiği yapmak gibi bir şey bu. İnanın övünmek amaçlı söylemiyorum. Ben kendime inanamıyorum çünkü gelinen yerde. Onlar da destekleyince şuradan bakayım da atladığım katladığım kimse olmasın ya. Vallahi çok üzülürüm sonra çünkü. Herhalde bu. Şimdi geldiğimiz yer artık konuşulabilecek bir yer. Yani size şu deminden beri yaşadıklarımı anlattıktan sonra kafanızda daha net canlanacak artık. Yani bu yayın nereden nereye geldi? Öyle haybeye olmadı. Oturduğumuz yerde hep beraber yayalım. Oh geniş geniş falan filan. Timur Akkurt biliyorsunuz. Timur benim teknoloji danışmanım. Ya en iyi o bildiği için böyle bir şey olduğunda zart diye Timur'u arıyorum ben. Hemen. Ya Timur şunu nasıl yaparız, bunu nasıl yaparız? Şuradan çözeriz abi, bununla konuşacaksın abi. Ben arıyorum, buluyorum abi. Şuradan hemen yolladım abi. Anında çözüyor. Aynı şekilde Medyascope'dan Servet. O sürekli olarak online bana iş yapan böyle. Yani Servet ya şurada takıldım benimle. Bir dakika beraber açıyoruz abi. Eş zamanlı olarak tıkır tıkır iş yaptığım insanlar. Yani bu kadar insanın desteği olmasa bu iş olmazdı. Onu baştan söyleyeyim. Hiç öyle... Hani hep söylenir, çok geyiktir, çok gülerim. İki şey televizyon dünyasında çok güldürür beni. Bir, setimiz çok güzeldi, çok eğlendik, kardeş gibi herkes. Halbuki herkes birbirinden nefret eder. Yani bitse de, ulan para kazanıyoruz sonuçta. Ama bu beni de bu herifi de görmesem der. Ama sette çok eğlendik, gerçekten çok aile gibi sıcacık bir ortam vardı. İkincisi de bu işte. Yani beni ekranın önünde görüyorsunuz ama arkada koca bir kitle var. Yok kardeşim, koca bir kitle yok. Anlat onları kimse. Çünkü bu yayında emekleri var o insanların. Hepsinin tek tek emekleri var. Ailenin çok büyük, benim eşimin, oğlumun çok büyük emeği var. Oğlum burada teknoloji danışmanlığı yaptı. 8 ay boyunca bu kurgunun içinde eşim sırtlandı evi. Yani o götürdü her şeyi. En büyük teşekkürü onlar hak ediyor. Ama şimdi geldiğimiz yeri anlatabilirim artık size. Yani biz bugün ne yapıyoruz? Hani bu kadar şey yaptık da lan neye yaradı? Bizim İlhan Taşçı çok söyler. Tamam diyorsun da mala davara ne faydası var bunun diye. Kulakları çınlasın. Evet, mala davara ne faydası var. Bakın şu anda Türkiye'de biz şuradayız. 6. yılın sonunda. Dedim yani 37 kişiyle başladık. Ve 37 kişiyle birlikte geldiğimiz nokta bugün bambaşka bir yer. Ama en sağlıklı veriyi bize sunan her zaman için şu oluyor. iTunes Türkiye... Bütün bu podcastleri değerlendirdiği için yapılan günlük işleri tıkır tıkır yorumladığı için. Yani giriyorsunuz ve anında lap diye çıkıyor mevzu ortaya. Şimdi size göstereyim ben. Türkiye'de yapılan bütün podcastler içinde. Bütün ama yani bunun içinde yüz binlerce podcast var. İçinde işte makyaj videolarım da var. Beğenirseniz savunurum da var. Mesela böyle şeyler de var. Soytarılık da var. Yani koltuk altından zort zort yapanlar da var. Binlerce, yüz binlerce. Ama onların hepsinin içinde biz şuradayız şu anda. Bu sabah zaten saati göreceksiniz. 08.54'te aldım. Türkiye'de bütün kategoriler içinde 16.'yiz. Bütün kategoriler içinde. Haber programları içinde 2.'yiz. Bunun içinde de işte görüyorsunuz mesela BBC'nin BBC World Service'in yaptığı podcast da var. O bizim altımızda. Medyascope bu hafta bugün 4. Ama işte başta Özgürlerin var yaptıkları. 2. sıradayız. Bunun dışında günlük işler yapanlar için de ayrı bir değerlendirmesi var. Orada da şunu yapıyorlar. Diyorlar ki mesela gün içinde 50 tane de iş çıkarttıysan, 50 tane ayrı podcast da yaptıysan İş nerede olduğunu gösteriyor. Bakın Türkiye'de bütün bu kadar yapılan podcastlerin her birinin tek tek içinde 11. sırada dün yaptığımız yayın var. 8. sırada inat yayını var, dün sabahki yayın. 11. sırada da 26 Ağustos gazete yayını var. Bu neden böyle geniş görüyorsunuz? Çünkü ekran formatları aynı değil, buraya uyarlamak zorunda kalıyorum. Elbette haberin içine girdiğiniz zaman işte o bizim için bir gurur tablosu. 2, 4, 5, 6 bunun devamında 8. de biziz. İlk 10'un içinde 7 tanesi bize ait. Birinci sırada inat var. Ve o inat insanlara bir şey anlatacak inat. Yani dün anlattığım Ve sağ olsun herkesin çok da destek verdiği inat. Biz artık Türkiye'de bu saatin sahibiyiz. Bakın o rahatlıkla söylüyorum. Bunu bir övünme vesilesi olarak görmeyin. Biz bu saatin sahibiyiz hepimiz. Ciddi söylüyorum. Yani hep de ısrar ediyorum. İsteyen hani gerçek yo ben yaparım diyen varsa bekleriz. Vallahi çok da sevinirim ayrıca. Daha iyisini yapıyorum kardeşim ben. Televizyonda daha iyisini yapıyorum. Radyoda daha iyisini yapıyorum. Buyurun. Buyurun kardeşim gelin. Yapabiliriz. Bu sadece dokunarak, dayanarak falan yaptığım bir değerlendirme değil. Gerçekten buradayız. Ve bu acayip hepimizin çok büyük gurur duyması gereken bir şey. Çünkü biz burayı kopartarak aldık. Ben bu yayına başlarken bazılarınız daha önce anlattığımda duydunuz bunu, bazılarınız duymadınız. Normalde bu tarz işler, bizim yaptığımızın bir benzeri yok. Gerçekten yok. Hiçbir yerde yok. Zaten olamaz. Sonuçta hani hafızaya dayanan bir iş yaptığım için daha iyisi bile yapılsa benimki gibi olmayacak. Çünkü bu kafadan çıkıyor. Benimki o. Yani izleyici sizsiniz. Onun izleyicisi başka olacak falan filan. Normalde bu tarz yayınların yapılması için bu saat geç. Saat 9'da başlamamalı bu iş. Saat 9 gerçekten geç bir saat. Daha erken olmalı. Mesela 8 gibi olmalı. Daha sağlıklı olur. Hatta İstanbul düşünecek olursanız 7 gibi olmalı. Ama ben ısrarla bu saati istedim. Gerekçem de şuydu. Televizyonda dandikleri yapılıyor bu işin. Yani çıkıyor 4 tane geyik. 4 tane geyik bak söylüyorum ısrarla. Buradan yayından başlık araklıyorlar. Bu kadar da rahat söylüyorum. Yayındaki başlıkların içini vır vır vır vır vır vır konuşuyor. Ondan sonra bu bir değerlendirme programı oluyor ama patronuna dokunuyorsa ağzını açmıyor. Gazetecilik açısından kendini zedeleyecekse kurumsal bağlarını demin konuştuğum gibi İstanbul'da Gazeteciler Cemiyeti ile papaz olacaksa konuşmuyor. Burada öyle bir şey yok. Onun için gönül rahatlığıyla söylüyorum bu saat bizim kardeşim. Bu saat bizim. Biz burada eğip bükmeden konuşuyoruz. 6 yıl bitirdik. Dile kolay. 6 koca sene bitirdik. Ve 6 koca seneyi öyle dandik falan da bitirmedik. Yaptığımız ortada. Üstelik o kadar ortada ki YouTube'da duruyor hepsi. Dün yine Gökçe ile söyleşi yaparken orada da anlattım. Bakın bu benim için çok gurur verici bir şey. 15 Temmuz darbe girişimi oldu. 16 Temmuz sabahı. Herkes arazi oldu. Gazeteciyim diye gizemlerini hepsi topukladı. Hepsi. Aman hocam. Aman nereden olur, nasıl olur bilmem. Ben yayın yaptım. Arkadan da Ruşen yayın yaptı. Niye? Ya kardeşim ben ilk günden beri söylüyorum. Darbenin kimden geldiğine bakmam ki ben. Ben demokrasiye inanıyorum. Üstelik sana o darbe girişiminde bulunan çakallar benim hayatımı kaydırmak için çok uğraştılar. O zaman da korkmadım. Bugün de korkmuyorum. O zaman kaçacak bir şey yok ki. Herkes arazi oldu. Herkes. Bakın 16 Temmuz gününe bakın ya. Bugün delikanlılık yapanlar var ya. Hepsi arazi oldu. Hepsi. Hepsi anında topukladı gitti. Ne oldu? O günden bugüne kalan bu işte. Ben hala aynı şeyi anlatıyorum. Hiç de canımı sıkacak bir durum yok ortada. O günde ne söylüyorsam bugün de aynı şeyi söylüyorum. Övünmekse sadece bununla övünüyorum. Çünkü iş bu. Hani 6 yılda bu yayının izleyicileri 80 kere duydu ve bezdiler artık biliyorum. Ya gazetecilik kutsal bir iş değil kardeşim. Karşılığında Sodexo aldığın, yemek bileti aldığın, maaş ödenen bir iş kutsal falan olmaz ya. Yok öyle bir şey. Gazetecilik sıradan bir iş. Çöpçülük, öğretmenlik, doktorluk, ne bileyim iş ya iş meslek bu. Meslek. Ama bu mesleğin kuralları var diğer mesleklerde olduğu gibi. Evrensel kurallar üstelik. Onları uyguladığın zaman geldiğin yerde burası. Kalanını arzu ediyor musun? Yok. Yayının gelir modeli tamamen benim oluşturduğum bir gelir modeli. Tamamen. Bununla ilgili içime çok batan bir şey. Yıllar geçtikçe 6 sene sonra düşününce çok daha ağır geliyor şimdi. Buraya Ömer hocam burada mısınız Ömer Tuncer? En çok kavgayı onunla ettik de. O yüzden Ömer hocanın hem adını anmak hem hakkını teslim etmek gerekiyor. Bu yayının internet sitesine unsalunlu.com.tr'ye maddi katkıda bulunanlar oraya reklam verir şekilde ben onlar adına fatura kesebiliyorum. Ama bunun mücadelesi o kadar uzun sürdü ki. O kadar uzun sürdü ki. Derdim şuydu benim kardeşim. Sen Patreon'dan yapıyorsun işte aracı kurum buluyorsun Payoneer falan onun üzerinden getiriyorsun. Banka sistemine girdiğin anda zaten fatura kesebilir hale geliyorsun. Dolayısıyla gizlin saklın kalmıyor. Şahane bir şey. Ama sayfa üzerinden reklam verenleri kullanabilmek için internetin Türkiye'de altı çok boş olduğu için şunu anlatamıyorsun insanlara. Ya kardeşim buna bir düzenleme yapın. Buna bir düzenleme yapın. Ben faturasını keseceğim bunu. Ömer Hoca bana defalarca dedi ki çok haklı olarak. Vergi doğru kaynağa aktarılmıyor. Daha düz bir yol bulsan, daha düz bir yol bulsanız insanlar oraya bir nakdi yardım olsa. Hayır, biz çok kavga ettik kendisiyle, çok boğuştuk gerçekten, sağ olsun. En sonunda tamam dedi, madem öyle tamam, ben de reklam verenlerden biriyim. Ankara'da Seymenler Vergi Dairesi'nde, bakın gizli saklı hiçbir şey yok kardeşim, kalmasın. Benim korkum da yok bu insanlardan. Seymenler Vergi Dairesi'ne mali müşavir arkadaşım Ankara'dan, o zaman işte mali müşavir olarak yayınların da bu fatura işlerini falan o düzenliyordu. Nasıl yaparız, ne yaparız sevgili Ali. Onunla birlikte gittik vergi dairesinin buradaki müdürüne. Hiç unutmuyorum ya, hiç unutmuyorum. Buraya çaktım ben bunu. Ömrüm oldukça unutmayacağım. Her yerde de anlatacağım bunu. Ramazan, oruçlular. Ya ben değilim, benim öyle bir inancım yok. Ben oruç falan tutmuyorum. O tutuyor. Gittik. O da dedi ki nedir? Ya abi, hani klasik böyle bıyık uzunluğu falan fix şurada. Dedim ki böyle bir durum var. Tamam dedi, ne istiyorsunuz? Ya dedim ki ben internet sitesi üzerinden, normalde ben bir serbest meslek çalışanı olarak internet sitesi üzerinden ticari kazanç sağlayamıyorum. Ya size çok komplike gelebilir ama inanın değil, dinleyin anlayacaksınız. Serbest gelir makbuzu karşılığında ticari gelir elde edemiyorum. O zaman benim bir şirket kurmam lazım. Ve bu şirketi kuracağım ben, eyvallah, ama internet sitesi üzerinden nasıl gelir kazanıp vergi ödeyeceğim ben fatura? Aynen şunu söyledi bana. Kardeşim sen ne karıştırıyorsun işi dedi ya. Sen ne karıştırıyorsun? Yap işini, yürü. Bak buna şahit Ali, yanımdaki mali müşavir arkadaşım. Sen dedi yap, yürü. Eğer devlet bir yerde dedi takılırsa yaptığın işe, o zaman zaten sana hesabını sorar. Olmaz dedim ya. Olmaz kardeşim. Öyle bir şey yok. Ben parasını vereceğim. Vergisini ödeyeceğim. Öderdin ödemezdin biz odadan çıktık. Çıktık çünkü adam hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Ya yüzüm düştü. Acayip. Haydi aşağı iniyoruz müdürün odasından. Alt katta uzmanlar var. Yani Seymenler Vergi Dairesi'ni bilenler Ankara'da, Kızılay'da anlattığımı da bilecekler. Giriş katından aşağı inilen küçük merdiven. Oraya dedi ki Ali, kulakları çınlasın. Burada dedi uzmanları soralım. Onlar dedi çünkü günlük olarak çok karşılaştıkları için daha fazla yardımcı olabilirler. Bak hiç unutmuyorum. Başörtülü bir abla çalışıyor mudur hala orada bilmiyorum. Girişte sağda bir, iki, üçüncü masa. Buyurun ben yardımcı olayım dedi. Dedim ki böyle bir durum var. Ya dedi bunu şöyle yapabilirsiniz. Geçmişte dedi örneği var. Ali de zaten onun üzerinden iddia ediyordu. Bir takım firmalara böyle dışarıdan danışmanlık yapan insanlar artık danışmanlık dışında da işler yaptıkları için şirket kurup vergi numarası alarak devam ettiriliyormuş. Böyle yapabilirsiniz dedi. Dedim ki abla hakikaten olabiliyor mu? Tabii dedi, yani olabilir, anlattı. Yardımcı oldu orada, hemen tıkır tıkır yaptık falan. Bana dedi ki bu devlet dedi sizin gibi insanların yüz suyu hürmetine dönüyor. Siz dedi vergi vereceğim diye çırpınıyorsunuz. Vallahi bak övünmek için değil ama övünürüm de bununla. Gurur duyuyorum hala. Ben de dedim ki asıl sizin gibi insanlar. Çünkü dedim az önce müdürünüz bana aynen bunu dedi. Karıştırma ortalığı. Boş ver git. Devlet bir yerde takılacak olursa sana sorar. Bak ben hayattayım. Ali hayatta. O müdür hayatta. Abla da inşallah yaşıyordur. Allah uzun ömür versin. Orada. Hepimiz hayattayız. Hani bu yayın oldu ama nasıl olduğu bilin. Bilin kardeşim, çünkü bazıları çok rahat yapıyor. Yani ben öyle gev gerinip yemyeşil bir bahçenin içine oturup ha ha ha falan diye geçmişte yaptıklarını unutmuşuz gibi geyik yapabilecek biri değilim. Bu yayını izleyenlerin, o yüzden söylüyorum gönül rahatlığıyla. Dün Gökçe ile konuşurken onu da söyledim. Burada bu yayını izleyenler için de bu yayın öyle yan gelip yatma yeri falan değil kardeşim. Öyle bir şansınız yok. Katılacaksanız eğer gerçekten herkes fikriyle katılacak ve savunacak. Hep anlatmaya çalıştığım şey, evet Demirel'den duydum. Keşke başka biri söyleseydi. Ama doğrunun kimden geldiğinin bir önemi yok. Cümle çok net kardeşim. Hayat hakkın mücadelen kadar. Bu kadar. Hele bu dönemde 3 kat mücadelen kadar. Onun için söylüyorum Brecht'in sözünü her yayının sonunda. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimizde. Tekli kurtuluşun ne anlamı var? Tekli kurtuluşa inanacak olsaydım ben o vergi dairesinin müdürünün söylediğini yapardım. Ya ne karıştırıyorsun kardeşim, bir şey yap yürü ya, aman boş ver. Bunlarla alacaksın, edeceksin, vergi ödeyeceksin falan. Evet. Ya boş ver, yürü git ya. O tekli kurtuluş. Kişisel gelişim işte. O yüzden ben ayarıyım o işlerin. Kişisel gelişim olmaz. Gelişim olmaz onun adı. O işteşlik olmaz. En az iki kişi lazım ona. Böyle kişisel gelişim olmasın ayrıca. Neyse işte oradan buraya geldik 6. yılı doldurduk çok şükür. Şimdi bu sabah 7. yılı açtık. 7. yılın ilk programı. İstedim ki bütün bunları siz de bilin. Bütün bunların nasıl olduğunu Hepsini tek tek siz de bilin. Hiçbir şey eğilmesin, bükülmesin, saklanmasın. Bu yayının duyurulması için o kadar çok insanlar emek verdi ki, başta sevgili Elif Ilgaz, o zaman yazdığı yazılarda, köşe yazılarında anlattı. Herkes suskundu çünkü insanlar arkasını dönmüştü yayına. Kendi sosyal konumlarını ortaya koyarak çok insan yayının arkasında durdu mesela. Adlarını mutlaka anmak zorunda oldum insanlar. Haluk Hoca, Haluk Bilginer. Yani insanlar bir iş yaparken özellikle iktidarla karşı karşıya gelmemeye çalışıyorlar. Ve benim pek çok gazeteci arkadaşım yaptı bunu. Bu yayın yokmuş gibi davrandı ama biz sokakta karşılaştığımızda eğer yanında tehlikeli biri yoksa bana hep şunu söyledim. Acayip bir iş yapıyorsun ya. Çok beğeniyoruz. Ama asla sosyal medyadan duyurmadı bunu. Haluk Hoca yaptı bunu. Sevgili Yekta, milyonlarca takipçisiyle birlikte Yekta yaptı mesela bunu. Elif yaptı, Levent Üzümcü yaptı. O insanlar çıktılar ve dediler ki bak böyle bir şey var, biz de izliyoruz, siz de izleyin bunu. Yayının duyurulması böyle bir önem taşıyor çünkü bu yayının öyle bir reklam şansı falan yok ki. Yok. Ve işte bakın ya, burada en büyük örnek aklınızda şu kalsın kardeşim, çok utanç verici bir şey bu. Gerçekten çok utanç verici bir şey. Geçen hafta Medyascope'un da 6. yılıydı biliyorsunuz. Bir hafta bizim kırkımız karıştı. Loğusa, Ruşen çıktı hastaneden, ben yattım, öyle anlatayım. Orada da anlattı Ruşen. Ya başka bir yerde olsa insanlar delirir. Financial Times önümüzdeki yılların en çok büyüyebilecek 35 şirketi arasında sayıyor Medyascope'u. Ya Medyascope'a destek gelmiyor. Bak, bunu yayını izleyen çok finansçı insanlar var, arkadaşlarım var. Yani benim tanıdıklarım var, tanımadıklarım var. Sevgili Fırat'ı unuttum. Fırat Tanışı, doğru. Ay yaşayın, iyi ki hatırlattınız. Fırat yayını çok paylaştı aynı şekilde. Normalde böyle bir firma için bu söz çıksın, size bir şey söyleyeyim mi? Yani milyonlarca, yüz milyonlarca dolara boğulur o şirket. Ne oldu? Ruşenlere reklam veren yok. Sebep. Bana bir anlatsın işte. Ondan sonra Konya yolunun kenarında 658 katlı binadan, iletişimin iyisinden anlamadan sallayan abi anlatsın mesela özgür medya ortamını. Hı? Anlat özgür medya ortamını, anlat bana. De ki bak, Türkiye acayip özgür ya. Böyle Financial Times 35 kişi arasında çıkarttı, 35 büyük kuruluş arasında çıkarttı. İşte reklama boğuldu insanlar. Yok öyle bir şey. Sebep bu işte, burada konuştuğumuz hikaye. İnsanların korkusu. İnsanların korkusu. Ben şimdi sözü size bırakacağım. Çok çok zamanınızı aldım ama kusura bakmayın. Bunları bilmeniz gerekiyordu. Yani bugüne kadar ve tamam işte anlattık, konuştuk falan filan. Güldük, eğlendik, şakalık komik. Öyle değil. Bunları bilin. Çünkü böyle daldır çıkartla olmuyor bu. Ve ilk gününden beri burada olanlar işte. Yani insanlar geldi buraya. Ya arkadaşlar siz rahat olun. Adını anmaya gerek yok. Burada geldiği gibi gidecek. Hiç önemli değil. Olan biten budur. Bugün geldiğimiz yer bu anlamıyla çok değerlidir. Hakikaten çok değerlidir. Hepinize acayip teşekkür ederim. Nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Ama deminden beri anlattım ya. İsimlerini unuttuklarım olduysa ne olur bağışlasınlar, affetsinler. Yayının içinde, yayın telaşının içinde gitmiştir. Ama şu kadar insan... Herkes bir yerinden tuttu bu yayını. Ben asla yalnız yürümedim. Gerçekten. Siz hep öyle gördünüz ama değil. Herkes bir yerinden tuttu yapabileceği şeyleri. Herkes yaptı ve çıkarttı. Ve işte sonuçta geldiğimiz yer burası. Türkiye'de bu saatte en çok izlenen yayın bu. Ve biz, hani gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Biz daha iyisini yapana kadar da hep öyle kalacak. Diğerleri, yani yapsın işte insanlar. Ne kadar çok insan olursa o kadar mutlu olurum. Yarışsın, fikirler yarışsın. Herkes gelsin, herkes yürüsün. Onların içinden çıksın. Hep beraber görelim. Başka ne söyleyecektim? Ben bir soruyla, gelen sorulardan bir tanesiyle onu yanıtlayacağım ve size bırakacağım. Bir 40 dakikamız var. Çünkü son 5 dakikası bana lazım onun. Durumsuzların hazırladığı bir video var. Onu paylaşacağım sizinle. Son 5 dakikası bana lazım. Onun dışında 40 dakika var. Gelen sorulardan bir tanesi, ya bu önemli bu. Neden önemli? Şöyle, defalarca konuşulmuş konular gündeme geliyor. Ama o konuların bazıları geçiyor, bazıları gidiyor, bazıları yayın arasında anılıyor. Bazıları oluyor, bitiyor, her şey geçtikten sonra geriye kalıyor.
Neredeydi? Heh, şurada. Ya çok güzel sözler. Hepsi öyle başlamış. Bütün mailler öyle başlıyor da sağ olsunlar. Dün de adını almıştık ya, şeyin sonunda ismi söylemezseniz sevinirim yazıyormuş. O yüzden kusura bakmayın, bari bugün anmayayım. Dünkü yayını izleyenler kim olduğunu anladı ama neyse, nasıl olsa unutulmuştur. Şu kadar zaman sonra, tam böyle yazıyor bakın. Şu kadar zaman sonra 6 yılın sonunda iyi ki yapmışım mı diyorsunuz? Yoksa keşke benim de başka bir yolum olsaydı mı? İyi ki yapmışım. İyi ki hep beraber buraya çıkmışız. Hiç zerre kadar pişmanlığım yok. Zerre kadar. Yani hatta sorunun devamında daha önce de soruldu. Burada da konuştuk da o yüzden çok üzerinde durmayacağım. Yarın bir gün medya ortamı düzelse geri dönüş, asla böyle bir şey yok. Asla böyle bir şey yok. Çünkü sizin düzeldi dediğiniz medya ortamı nasıl olacak biliyor musunuz? Aklınızdaki dünyanın en iyi iktidarı kurulsa kendi medyasını kuracak. Yazın bunu bir yere. Yaşadım kardeşim ben bunu. Yaşadım, kendi medyasını kuracak. Onların da prensleri, prensesleri, kralları, kraliçeleri olacak. Çok değerli gazetecileri olacak. Bel üstü tipler. Ekran ekran gezecekler. Köşeleri alacaklar. Ben orada olmak istemiyorum. Ben burada çok mutluyum. Burada kurduğumuz düzenin içinde çok mutluyum. Çünkü burası bizim. Hakikaten patronu yok bu yayının. Gerçekten patron biziz. Hepimiz. Ve biz istediğimiz zaman var yayın. En çok sevdiğim de o. Hayyam'ın söylediği gibi. Ben varsam var dünya. Ben yok o da yok diyor ya. Ben varsam var bu dünya. Ben yoksam o da yok. Umurumda da değil ayrıca. Evet, benden şimdi bu kadar. Devam edin, buradan sonrasını yürüyün. Abim geldi yayına. Bir kez de buradan hepinizin huzurunda teşekkür edeyim. Her şeyi başladın. Mekanın sahibi geldi, öyle söyleyeyim size. Hadi, mikrofonum çok güzel değil mi yalnız ya? Ya şu hikaye var ya, her baktığımda hakikaten gözüm yaşarıyor. Ama bir yandan da çok gülüyorum, hala çok gülüyorum. Size de yayının başında söylemiştim. Yani çok güleceğiz diye. Öyle değil mi ya? Çok komik bir hikaye değil mi? Ama gerçek. Gerçek kardeşim. Böyle başladı bu iş. Bayağı bildiğim buralar dutluktu falan filan. Lan dut bile yoktu. Hangi duttan bahsediyorsun? Kıraç arazi. Erkan. Erkan bu arada sabah sabah rakı içmişsin yayını kutlamak için. Hoş olmamış ya. 6 yıl içinde herhangi bir konuda ifadeye çağrıldınız mı? İfadeye çağrılmadım. Ben gittim savcılığa ifade vermeye. Biliyorsunuz bulamadılar. Ana avrat evin salonunda öldüreceğini söyleyen adamı bulamadılar. Adresini vermeme rağmen. Evet, yok, ifadeye çağrılmadım. Neden onu da söyleyeyim. Bir dakika yazmayın. Neden? Bazıları bunu bir eksiklik olarak görüyor. Ciddi söylüyorum bak. Harbi söylüyorum. Eksiklik. Aa, bunu çağırma oğlum, yok öyle bir şey falan. Bak kardeşim, burada hakaret edilmedi çünkü kimseye. Çağırsa da buradan bir şey çıkmayacağını biliyor. Ayrıca ben size bugün iktidar partisiyle ilgili, bakın bütün samimiyetimle sizi temin ederek söylüyorum kardeşim. Eyvallah. Ben sana sadece şunu söyleyebilirim. Bak burada sana anlattığım şeylerin hepsi güzel kardeşim. Benim yaşadıklarım. Hayır böyle olmadı diyen varsa 6 senedir söylüyorum, bekliyorum ya. Gel. 6 senedir sana anlattığım Akif Bekir'i de ben yaşadım. Kemal Özdemir'i de ben yaşadım. Kemal Öztürk'ü de ben yaşadım. Erdoğan'ı da, onunla birlikte Abdüllatif Şener'i de, Bülent Arıncı da, Cemil Çiçek'i de, burada anlattıklarım hiçbir havacıva değil. Hepsini yaşadım ben onların. O yüzden bir insan evladı da çıkıp hayır yalan söylüyor diyemedi çok şükür. Diyemeyecekti. Burada sana anlattığım bu parti nasıl kurulduğunun felsefesini ilk gününden son gününe ben anlattım sana. Çünkü ben yaşadım. O kitaplar, partinin programı, tüzüğü, bilmem nesi, ben oradaydım kardeşim. Varsa bir delikanlısı bu işin, erkeği değil bak. Yayına yeni katılanlar için bunu söyleme ihtiyacı hissediyorum sürekli. Erkeklik bu yayında hiç öyle algılanmadı. Hiç. Bu yayında erkeklik o 3,5 gram farkla alakası yok yani. O yüzden erkeklik değil. Delikanlıyım diyen varsa, hayır böyle olmadı diyen varsa buyursun. Bak 6 sene oldu. O nedenle buradan anlatılacak, buradan birilerine bir ekmek çıkmaz yani. Gerçekten çıkmaz. Yoksa istiyorsa var mı? Muhalefet içinden bir duyum kulisi var mı? Sine-i millet masada mıdır? Yok. Yani öyle bir şey yok. Daha onun tartışılacağı ortama bile gelindiğini zannetmiyorum. Ha, Gezi'de, Erkan'ın söylediği Gezi'de kırmızı kadınla delikanlılığı gördük. Evet. Hani bugün erkeğim diye gezenler var ya. Eğer erkeklikse o hikaye, alakası yok kardeşim. Devam edelim, devam edelim. Çok fazla teşekkür geliyor. Bana değil, herkese. O özel çünkü. Podcastlerde Efe Yüzak yazmış. Podcastlerde koca haber kanallarını sollamak diyor. Tebrikler. Beraber yaptık ya. Beraber yaptık. Vallahi bak yani beni siz yarattınız değil. Ben yayıncıyım kardeşim. Ben 1983'ten beri 13 yaşından beri bu işi yapıyorum. Dijital olanı değil. Ben yayını biliyorum. Ama şunu bilecek kadar da iyi bir yayıncıyım. Kusura bakmayın. İzleyicin yoksa hiçsin sen ya. Siz olmasanız olmaz bu yayın. Bir manası yok. Ben yaparım. Yani evde zorla mesela eşime zorla izletirim. Oğlan hayatta izlemez. O yaş kuşağı biliyorsunuz. Onların acayip bir özgürlük duygusu var. Sallamaz bile döner gider yani. Direkt gider. Ama birilerini izletirim. Öyle değil işte. Burada beraber yapıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Hadi devam edelim. Sorularınızı yollayın. Soru cevap yapalım. Buralardan YouTube'dan daha önce de gelenler var mı? O parti elimde büyüdü diyorsun abi. O günlerden belgesel yapılsa senden de güzel anekdotlar çıkar. Ben burada anlatıyorum. Bakın şöyle şeyler geliyor. Sevgili bir dakika dur. Güzel kardeşim ismini atladım. Haksızlık etmeyeyim. Bayram Alpay. Böyle bir şeyi anlatmam. Ciddi söylüyorum. Burada anlatıyorum zaten. Burası bizim platformumuz ya. Hiç kimseye gidip anlatacak bir şey yok. Yayın gelirinin bir kısmı Darüşşafaka'ya bağışlanır. Evet öyle. Ya bununla ilgili de mesela çok eleştiri aldım ben zamanında. İşte Darüşşafaka bağışçısı olduğunu niye anlatıyorsun? Niye anlatmayayım kardeşim? Bir çocuğun eline, üstelik hayata 2-0 mağlup başlamış bir çocuğun eline böyle bir imkan sunabilmek ve buna destek olabilmek güzel bir şey değil mi? Herkes yapmalı. Evet, bu yayının gelirinin bir kısmı oraya gidiyor. Gidecek de hep artarak gidecek. Yayının geliri arttıkça orası da artacak. Her zaman. Dünyanın en güzel şeyi ya. Kutlama mesajı. O çocuklar arıyorlar. Siz de Darüşşafaka bağışçıları biliyordur. Arıyorlar telefonla bayramda, seyranda. İşte Ünsal Bey nasılsınız? İlk cümlede diyorum Ünsal Bey deme abicim. Abi de. Ünsal abi nasılsın? İşte ben Darüşşafaka'da okudum, mezun oldum ya da işte son sınıftayım falan. O çocukları aratıyorlar. Dünyanın en güzel şeyi ya. Kimler üzerinde yayın ne zaman olacak? Serdar Urgel sormuş. Yekta yapıyor abi, bunu ben yapamam. Yekta'nın yaptığım var ya, efsaneydi. Gerçekten efsaneydi yalnız. Yani yayına saygı duymak böyle bir şey işte. Gerçekten bütün her şeyi kullandı Yekta o gün akşam takımdan ayrı düz koşuda. Çimlerde yuvarlanarak yaptığında. Hakaret ettiği iddiasıyla sopa gösterilen Genco Erkal davasından nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Canan Kuzuloğlu. O davadan sonuç çıkmaz. Ciddi söylüyorum, bakın yazın bunu bir yere. Çünkü toplumsal tepki burada önemli gösterge. Orada hakaret falan yok. Ya Genco Erkal kalibresinde bir adam, bu kadar zeki, bu kadar aydın bir insan hakaret ederek çözmez ki işini. Oradan hakaret çıkartamazsınız. Göreceksiniz. Oradan hiçbir şey çıkmayacak. Sizin sayenizde çok cimri ama zengin akrabama Darüşşafaka'ya bağış yaptırdım. Helal olsun be. Çok güzel. Çok güzel. Fatma Hanım. Ünsal Bey yurt dışından çok izleniyor. Evet evet. Fatma'm siz Fransa'da mı yaşıyordunuz? Fransa'ydı değil mi? Mesela bizim taban tabana görüş zıttığımız olan insanlardan biridir Fatma İspir. Taban tabana, öyle böyle değil. Yani Kürt konusu açıldı mı ikimiz de karşılıklı kopuyoruz. Çünkü o bambaşka bir yerde. Ama şunun için izliyor yayını. Biliyorum. Burada konuşulan yanlış değil. Yalan değil. Sağ olsun. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı olmasını ister misiniz? Vallahi yani böyle bir istek olur mu? Size ben daha önce bu konuyla ilgili görüşümü söyledim. Normalde bir siyasi parti bugünün düzlemi içinde Cumhurbaşkanı adayı gösterecekse o partinin genel başkanı olmalıdır o aday. Doğrusu budur. Yani öbürü yanlış olur. Vallahi yanlış olur. Bir de işini iyi yapan insanlara hemen işte parti kur, oy verelim ya da işte Cumhurbaşkanı yapalım. Ya buna gerek yok kardeşim. Buna gerek yok. Mansur Yavaş öyle bir etki yarattı ki Türkiye'de. Ankara'da demiyorum. Ankara'daki etkiyi biz görüyoruz zaten. Hırsız Melih Gökçek diyordu yani Bülent Arınç. FETÖ'cü Melih Gökçek diyordu, diye de ekliyordu üstüne. Onun yarattığı enkazı toplamak bir yanına, Ankara'da acayip bir inanç var artık. Ya belediye konusunda bakın bıdırdanan, dün Kemal Kılıçdaroğlu'na o hani yolda aklınca laf sokan tip var ya teyze. İnsanlar, onlardan çok fazla vardı Ankara'da. Şu anda hepsi hayatlarına Mansur Yavaş dokunduğu için ağzını bile açmıyor. Fark etmiyor musunuz ya? Troll başı Twitter'dan insan sürüklemeye çalışıyor. Kimse sallamıyor herifi. Hiç kimse sallamıyor. Neden? Ya hayatlarına dokundu. Mansur Yavaş o insanların hayatlarına dokundu. Bunu yaptığı için de Cumhurbaşkanı olması gösterilir gösterilmez bilmiyorum. Benim bu konuda bir fikrim, kendime ait bir fikrim söyledim işte. Yani bir siyasi partinin genel başkanı olmalı bence. Ama şu anda öyle bir noktaya getirdik ki hikayeyi. Posta yayla aynı amcam. Posta değil de onun söylediği. Biliyorsunuz dün Mehmet Öz Has Tunç Tas Kas Hayısoşaf yeni bir cümle kurdu biliyorsunuz. Dedi ki daha önce ya ucuz onlar çalışıyor iş gücüne ihtiyacımız var diyen alamayız Afganlıları dedi. Onun söylediği su faturasını PKK'lılar getirecekti. Yalan. Düpedüz yalan işte. Nerede? Utanır mı? Zannetmiyorum. Yavuz Selim Toraman, Ünsal abi gerçekten tebrik ediyorum. Yanlış anlamanı istemem. Estağfurullah ama bana ilan veriyorsun birçok yaptı işte. Ben de şikayet etmeyi bırakıp mütevazı bir YouTube kanalı açtım. Felsefe edebiyat konulu. Aa ne güzel. Hayırlı olsun. Doktorların maaşları düşürüldü haberi var. Bu bir faz mıdır abi? Ekonomi yine mi şahlandı? Duymuyorum. Nasıl? Duymadım ben. Nasıl düşürüldü? Bilmiyorum. Ve haberim yok ondan. Tolga Tunalı, bundan sonra da yayın bireysel mi devam edecek? Sizin ileride gazetecilerin olduğu bir yapı kurma niyetiniz var mı? Yok. Bu yayın bireysel olacak. Ya bu ben kafamda böyle kurdum bunu. Bu yayın bireysel olacak. Ama diyorum hep ya bu yayına biri konuk al konuk al diyorlar. Yani şurada yatması gerekiyor ya bak ucu görünüyor kanepenin şurada. Dur. Tersim döndü ya aman. Yanlış yapıyorum ha. Şu bak şurada gördüğünüz lacivert var ya kanepe. Şunda yatıyor olması lazım onun. Şu kanepe lan yapamadım ya. Heh şunda. Öyle olmaz. Döner sermaye katkı payları düşmüş. Haberim olmadı. Ünsal Bey, Cumhurbaşkanı kabul etse televizyonda canlı yayında sorular sorar mısınız? Zilleri takarım, çıkı çıkı yaparım. Vallahi beklerim. Biz buradayız. Acayip hem de sevinirim. Ben normalde çağrıldığım televizyon programlarına katılmıyorum biliyorsunuz. Haksızlık gibi geliyor. Çünkü bu dönemde zaten çok sıkıştı. Benim bir yayın mecram var burada. Ama var ya koşa koşa giderim. Oğuzhan Evranos, Sait Faik'i sayende daha çok seviyoruz. Ne güzel. Ya şu edebiyat yayınları ile ilgili sorular gelmişti. Bir 15'ten fazla soru vardı. Şuradan çıkartayım da. Yayın için soruları ayırmıştım. Şuradan Didem Hanım'ınkinden soralım. Didem Nesli. Edebiyat yayınları ne kadar devam edecek? Valla orası öyle bir derya ki yani ne kadar devam edecek? Benim gücüm ne kadarına yetecek? Ondan çok emin değilim. Çünkü ben seve seve o işi yapıyorum. Çok da mutlu oluyorum. Gerçekten acayip mutlu oluyorum yaparken. İşte 3 Eylül'e Nazım Hikmet yapacağım. Umarım altında kalmam. Becerebilirim. Çok büyük bir isim çünkü. Ama devam edecek. Biliyorsunuz daha önce anlatmıştım. O benim normalde yaz için hazırladığım bir formattı. Yani yazın tatil yapacaktım hesapta. Biz öyle bir ülkede yaşıyoruz ya Finlandiya gibi. Herkesin yaz kış tatili belli. Çıkıyorsun, dönüyorsun. O hiçbir şey değişmemiş. Hayat aynı. Nefis. Ama şöyle bir şey oldu. Edebiyat işi biraz daha girmeli insanların hayatına. Hayatlarımız çok yapış yapış bir hale geldi çünkü. Düşündüm ki biraz soluk almamız gerekiyor hep birlikte. Nasıl yaparız kardeşim bunu? Edebiyat. O şeyi öne çektim. Normalde yaz için hazırlamıştım ben onu aslında. Geçen yaz. Yaz programı olacaktı. Yani size videolar yapıp bırakacaktım. İşte 35 dakika, 40 dakika, 50 dakika, 1 saat falan. Az nesin 1,5 saat mesela. Öyle yapıp bırakacaktım. Ama sonra buraya aldım. Pişman mıyım? Değilim. Çok zorluyor. Gerçekten çok zor o yayınlar. Çok çok çok çok zor. Acayip zor. Ama olsun. Hiç sorun değil. Maillerden de soru alalım. Batuhan Canver. Özellikle pandemi döneminde eve ister istemez kapandık. 10 yaşında bir oğlum var. En üstteki soruyu yani bu bir dakika önce gelmiş. En üstten başladım. Kusura bakmayın araya giremedim. Yan yana bir kanepede iki bilgisayarla komşu olduk. Her sabah ben hem izliyor dinliyorum. Oğlumsa kulak misafiri oluyor. Size karşı bir kulak dolgunluğu oldu. Arada bir yorum bile yapmaya başladı. Vay koçum benim. Öperim gözlerinden. Sözün özü 6 yıl bazı hayatlarda çok uzun bir süre. En azından 10 yaşındaki oğlum için başarılarınızın devamını dilerim. Ve gururla söylüyorum aynı görüşte olmadığımız birçok konu var. Ben de bundan gurur duyuyorum. Aynı görüşte olmayalım zaten. Ne gerek var ya? Ne gerek var? Hiç. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bakalım şuradan. Tahsin Bey. Burada da ismi söyledim zart diye inşallah ismi söyleme dememiştir. Bakalım. Yok. Teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Ha. Tahsin Bey şeyi soruyor. Mikrofon gösterip şarkı söylediniz. Onun bir şeyi var, onu da anlatayım demiştiniz. Ne o diye. Var mı vaktimiz? Var. Şimdi ben Ankara Radyosu Çocuk Saati'nden yetiştim. Daha önce anlattım mı size? 12 yaşında 1982'de o sınavı kazanarak 5000'den fazla çocuk girdi Türkiye çapında o sınavlara. Ben de okuyan yazan bir çocuktum. Yani abim sayesinde, sağ olsun, o öğretti bana okumayı yazmayı da. Ben okula gittim de biliyordum onun sayesinde. Çok da iyi bir öğretmendir çünkü. Asıl işi bu olmamasına rağmen. Her neyse, sınava girdik, kazandık. Biz elene elene bir sene boyunca, bir yıl, koca bir yıl, 12 yaşında bir çocuğun ömründe çok önemli. Hani demin söylüyordu ya izleyici. Bir yıl boyunca hafta içi okula gidiyoruz. Hafta sonu cumartesi sabah saat 9'dan akşam 6'ya kadar, pazar sabah 9'dan 6'ya kadar. Yani her biri bugün hatırladığım zaman gurur duyduğum hocalardan ders alıyoruz. Ama çocuğuz, kapatılıyoruz oraya. Yani çıkamıyorsun, oynayamıyorsun falan filan. İşte Allah ömür sağlık versin. Rüştü Asyalı, Allah rahmet eylesin, Ergin Orbey, Ejder Akışık, Jülide Gülizar, Jülide abla. Yani adı aklıma gelmeyen çok çok sayıda insan. Onların hepsinden ders alıyorsun. Mikrofon oyunculuğu öğretiyorlar sana. Mikrofon oyunculuğunun dışında diksiyon öğretiyorlar falan filan. Bu aralarda da sıkılıyorsun tabii. Çocuksun abi. Çocuksun sonuçta. Ben radyosu hiç kapanmayan bir evde büyüdüm. Annem hala işte Allah uzun ömür versin, 80'ine yaklaştı. Hala radyo, çift radyo çalışır. Yani sabah kalktığında benim yaş grubumu çok hatırlar. Sabah radyo ilk açıldığında ne çalardı hatırlıyor musunuz? Biz de onun açılırdı. İstiklal Marşı ve kapanışla kapanırdı. Hala şu anda da annem kapatmaz. Kiral bir tanesini kapattığında arızaya geçer direkt. Aç onu diye. Normalde orada olmamasına rağmen. Yani evde bir odadan bir odaya yürürken de radyo kapanmazdı. Dolayısıyla benim radyoya çok acayip bir aşinalığım var. Ben yıllarca o arkası yarınları, radyo tiyatrolarını, mikrofonda tiyatroyu falan dinledim. Öyle büyüdüm zaten. Sonra onun içine girince müthiş bir dünya açıldı önümde. Bir hafta sonu. Herhalde pazar, cumartesiydi ya. Ama hafta sonu onu hatırlıyorum. Ankara Radyosu'nda arka koridorda, normalde biz ön koridorda bir canlı yayın efekt stüdyosunun içinde çalışırdık. İşte o kapı seslerini falan diyorsunuz ya, gaç diye açılır böyle. Sungun abi, Sungun Babacan, tabii o da var. İsimlerini unuttuklarım arasında ustalarımdan biridir kendisi de. O stüdyoda arkaya, ben arka taraftan döndüm. Yani neydi bilmiyorum ya, sıkıldım gittim. Hatırlamıyorum, çok zaman geçti çünkü üzerinden. Şimdi arka koridorda tam karşınızda Radyo Evi'nin büyük stüdyosu vardır, Ankara Radyosu'nun. Seyircili program da çekilir. Efsane bir yerdir. Yani gerçekten insan kendini acayip hisseder. Woody Allen'ın o Radyo Günleri filmi vardır ya. Hakikaten öyle hissedersiniz kendinizi. Acayip bir ortam. O koridorun sonuna doğru da, ben sonuna doğru muhtemelen su içmeye. Çünkü orada arkada buzdolapları vardı işte. O zaman bize değişik geliyordu. Üstten basıp soğuk su akıtması falan filan. 1982. Koridorun sonuna doğru gidiyorum. Ya bir ses geliyor. Sesi tanıyorum. Ela Altın söylüyor. O kadar iyi biliyorum ki yani, evde çünkü sürekli açık ve annem bir de söyler. İşte şu söylüyor, bu söylüyor. İsimlerini falan da bilir hepsini. Ela Altın söylüyor. Onu biliyorum. Niye bildiğimi bilmiyorum. 12 yaşındayım çünkü. Stüdyo tam o koridorun sonuna doğru böyle döndüğünüzde, radyoyu bilen arkadaşlarım, izleyenler onlar bilecektir. Sağ tarafa doğru bir tane Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği stüdyosu vardır. Böyle rejisi, camlı bölümü yukarıdadır, stüdyosu aşağıdadır. Kapı yarı aralık. Yani benim kendi sinema paradisom bu. Hakikaten benim hayatımda çok önemli bir yeri vardır bu anlatacağım anının. Çok yerde de anlatmadım. Ben oradan içeri kafamı uzattım, hiç unutmuyorum. Acayip yakışıklı bir adam. Acayip yakışıklı ama. Yani böyle beyaz bıyıkları var. Saçlar kırlaşmış. Herhalde böyle 50'lerine yakın. Yani ben ayarda falan bir adam. Kafayı çevirdi. Döndü. Üzerinde hiç unutmuyorum böyle. O zamanın 80'lerin ortalarının çok moda kazakları vardı. Böyle kalın örgülü yakalı. Acayip güzel kazak. Öyle bir şey var. Beyaz lacivert bir şey. Döndü, beni gördü ama ben öyle büyülenmiş bir durumdayım ki. Ya böyle kilitlendim. Gerçekten kilitlendim. Gördüm. Bana sadece eliyle böyle yaptı. Döndü. Ela Altın söylüyor. Onu görmüyorum. Aşağıda çünkü o stüdyo. Kafayı şöyle uzattım. Gördüm Ela Altın'ı da. Allah ömür sağlık versin. Çok güzel bir kadındır Ela Altın. Menekşe gözler. Acayip güzel bir kadın. Sesi de çok güzeldir. Yok, balıkçı yaka değil. Yakalı yakalı. Şöyle yakalı. Yani ne denir onu? Polo yakalı. Kalın. O dönemde çok şeydi. Modaydı. Ben şarkıyı hatırlamıyorum. Yani ne olduğunu ne söylesem yalan olur size. Ama durdum, ben kilitlendim. İşte şarkısını söyledi falan. Döndü bana o beyefendi. Kimsin sen dedi. Dedim ki ben Çocuk Saatinin kursiyerim. Ama böyle sesim titriyor. Çocuk Saatinin kursiyerim, dinlemek için geldim. Tamam dedi. Çıktım ben. Kimdir nedir Ela Altın'ı biliyorum. Ama öbür adamı bilmiyorum. Sonra bir gün sonra o zaman radyo evinin yemekhanesinde. Bak demek ki pazar günü. Radyo evinin yemekhanesinde. Biz orada program için gittiğimizde ya da haftanın cuma günü olabilir. Cumaları gidiyorduk çünkü. Karşılaştık. Aynı adamla, aynı yakışıklı, böyle acayip zarif bir adam. Yürüyor gidiyor. Bizim o zamanki yöneticilerimizden bir tanesi. Ona sordum kimdir diye. Dedi ki Turan Özek. Turan Özek, ismi duydum ben. Turan Özek ses sanatçısı. Biliyorum yani, çok da güzel bir sesi var böyle. Ama o cihazın başında ne yaptığını bilmiyorum. Çünkü kayıt cihazının başında. Sonradan öğrendim ki rahmetli Turan abi. Turan abi diyorum yani. Sonradan da çok gittim geldim çünkü. Çok izledim. Yani aslında çok sevmezmiş öyle insanları ama muhtemelen kilitlendiğimi görünce arıza yapmadı bana. Çünkü işini yaparken çok titiz bir adam. Ankara Radyosu'na ses sanatçısı olarak girmiş. Tonmeisterlik öğrenip tonmeister olarak da devam etmiş orada. Yani kayıtlara da katılan bir insan. Ben sonra, yani bu olay yaşandı herhalde bir 3-4 sene sonra falan, çok çok net hatırlamıyorum. Belki daha da kısa, 1-2 sene sonra bir trafik kazasında kaybettik Turan Özey'i. Onun şarkısıdır o. Bir ben sevdim gönülden, bir de Mecnun ben kadar sevmedim hiç kimseyi seni sevdiğim kadar. Çok güzel bir şarkıdır. Kendisi de çok güzel söyler. Ruhuna rahmet olsun. Onu da anlatmak kısmet oldu. Durum bu. Hadi 10.08. Yavaştan kapatıyoruz arkadaşım hadi. Şaka şaka. Vallahi ne çok insanı andık ya. Hakikaten rahmet istedi. Çok yakışıklı bir adamdı. Google'dan bir fotoğrafını falan bulup bakın. Vallahi acayip güzel bir adamdı. Çok çok yakışıklı bir insandı böyle. Sesi de çok güzeldi. Şarkıyı da bulun dinleyin ya. Bir ben sevdim gönülden Turan Özek. Turhan Özek. Dinleyin dediğimi anlayacaksınız. Çok güzeldir. İrfan. Allah, İrfan'ı unuttum. Hay yaşayın ya Duru Rumuzlu izleyici. İrfan Değirmenci. İrfan bu yayını duyurmak için çok çabaladı. Sağ olsun. Hüseyin Göçmez. Abi ben senin gece yaptığın çalışmaları merak ediyorum. Biraz bahsedebilir misin? Bahsedeyim. Ya normalde bu yayının çalışması şöyle başlıyor. Bizim biliyorsunuz normal yaptığımız, hani gazeteler yayını bittikten sonra onun yüklenmesi, bitişi falan saat kabaca 12'yi buluyor. 12'den sonra ben bir yarım saat kendime zaman ayırıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum, duruyorum. Duruyorum gerçekten, çünkü kafa o kadar çok ısınıyor ki biraz boşalsın diye. Ondan sonra saat 3 gibi falan aşağı yukarı bir gün sonranın gündemi için malzeme biriktirmeye başlıyorum. Yazmıyorum, buraya yazıyorum hepsini. Çünkü buraya yazdığın zaman aralarında değiş tokuş yapman da mümkün oluyor. Ve gece saat normalde 1'e kadar falan aşağı yukarı gündemi toparlıyorum. Sonra sabah 6.30 gibi kalkış. Hemen hızlıca bir sosyal medya taraması, geceden ne oldu, ne bitti. Mesela Afganistan'daki patlamayı ben sabah sosyal medyadan gördüm. Diğerlerini göremedim. Kimse bir şey yazmamış çünkü. Kabil'deki patlamayı, onunla işte IŞİD'in bağlantısını falan filan. Onu toparlıyorum. Saat... Kabaca işte 8'i 20 geçe falan makinenin başına oturuyorum buraya. Ondan sonra bunun yazıp çizmeleri var. İşte yayın başlıklarını yazıyorsunuz, duyurularını yapıyorsunuz. Yayında kullanacak fotoğraf, video falan varsa onları arayüz programına yüklemek gerekiyor falan filan. O yayın bittikten sonra aynı şey başlıyor yine. Çok renkli bir hayat. Cumartesi pazara kadar böyle. O yüzden mesela görüyorsunuzdur, cumartesi günleri ve pazar günleri ben çok özel bir şey olmadığı sürece sosyal medyadan paylaşım bile yapmıyorum. Kafa başka türlü. Resmi gazete o işin rutini. O alışkanlık. Serdar Bey, ben bilgisayarın başına geçtiğim zaman 26 Kasım 1990 mıymış ölüm Esra Hanım? Allah rahmet eylesin. Evet işte yani bu olay yaşandıktan sonra demek ki biz kursa gittiğimize göre yok ya 4-5 sene değilmiş. 83'ten hesaplarsanız ve 6-7 sene geçmiş aradan. Allah rahmet eylesin. Nurlar içinde yatsın. Cumartesi pazara kadar böyle. Hafta içi 5 gün böyle yani. Pazar gecesi de böyle. En zoru pazar gecesiyle tatil dönüşü gündem toplamak. Çok zor. Çünkü aralarda bakıyorum ben de. Ama yine de günü gününe biriktirmediğiniz için toparlaması çok zor oluyor. Fatma Eşimpadar çok yakışıklıymış gerçekten, nur içinde yatsın. Hakikaten öyleydi ya. Çok çok yakışıklı bir adamdı. Çok da güzel bir adamdı. Çok. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Ankara Radyosu, o kadar güzel insanları tanıma şansım oldu ki benim orada. Yani hepimizin, benim de 68 kardeşim de, biz 69 kişiyiz. Türkiye'nin farklı yerlerinde farklı işler yapan insanlar. Aramızdan diplomat da çıktı işte. Doktoru, eczacısı, diş hekimi, tiyatro sanatçısı çok fazla var zaten. Ama çok güzel insanları tanıdık. Çok güzel insanlarla çalıştık. Ve onlarla mikrofon başına geçme onuruna sahip olduk. Yani çok çok acayip bir şey bu. Gerçekten çok mutluyum. Saniye Öner, soran olmuştur belki benim de merak ettiğim bir metin yazıp yazmadığınız program öncesi. Yok. Burada Saniye Hanım hiç olmadı öyle bir metin. O metin bağlayıcı. Bir de şöyle bir şey oluyor. Deminden beri okuduğum bir şey var yan tarafta. İsimleri yazdım oraya. Çünkü bize radyoda ilk öğretilen şey şuydu. Yayında aklınızda olsun, bir gün bir yere davet edilirsiniz. Bir yerde mikrofon karşısına geçmeniz gerekir. En iyi bildiğiniz neyse onu yazın. Yani karşınızdaki insanın 50 senelik dostunuz da olsa ismini unutabilirsiniz. Gerçekten. Oradan başlayın. Hafıza ilk en iyi bildiğine ihanet eder çünkü. Onu atar. Nasıl olsa biliyorum diye sallar. Onlar var. Tülay Berki gerçekten yakışıklı ve donanımlı Turan Özek. Ne güzel ya, Turan abi de almış olduk böylece. Oo, Nalan Yetiş bir yandan da Turan Özek'i dinliyoruz yazmış. Çok güzel değil mi şarkı ya? Çok. Valla saat çok kötü bir saat. Yani insan acayip tahrik edici bir şarkı. Ünsal abi, gündem dışı soruyorum. Green Knight'ı izledin mi? Bu yılın en iyi film diyorlar. İzlemedim. Aldığınız mız mı yoksa en anlamlı ödül hediye var mı? Var işte, şurada duran ödüller var. Ya bunların hepsi çok anlamlı ödüller ama. Bir dakika, şurada nereye koydum? Bakın şu aldığım en anlamlı ödüllerden bir tanesi. Neden? Aldığımız en anlamlı ödüllerden bir tanesi. Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin Mahmut Ali Öngören Televizyon Programı Ödülü 2016. Neden anlamlı? 1. 2016 bu yayını yaptığımız dönem verilen ödüllerden bir tanesi. Biz bir televizyon programı değiliz. Ama Çağdaş Gazeteciler Derneği televizyon programlarına da örnek olacak nitelikte bir iş yapılıyor burada diye verdi. Bir de Mahmut Ali Hoca'nın çok önemli, benim hayatımda çok önemli bir yeri var. Hem Ankara Sinema Festivali'nin, Uluslararası Sinema Festivali'nin kurucusu. Bu yıl Kasım ayında yapacağız. Yine ben sunacağım kısmet olursa, çok gururla severek. Hem de ben 1997'de program yapıyordum. Kendi başıma yaptığım ilk program CTV'de yapıyordum. Onunla ilgili çok güzel bir yazı kaleme almıştı. Çok gurur duymuştum. Yani 27 yaşında bir insansınız ve sizinle ilgili Mahmut Ali bugünküler gibi değil. Hani bugün televizyon yazısı yazıyor herif. Yazdığı televizyon yazısı ne biliyor musun? Kimden duyarsa onu yazıyor. Salla bağla. Öyle değil. O kadar güzel bir yazı yazmıştı ki benimle ilgili. Çok gurur duydum. Sonra tanışmak kısmet oldu zaten. Halihazırda o film festivalini sunuyorum çok büyük bir gururla. O yüzden bu, yani hepsi çok anlamlı. Çok ödül var. Yukarıda da var. Gazetecilik hayatında aldığım ödüllerden bu çok anlamlı. Çünkü 2016 yılında bu işi yaparken televizyon programı ödülü verdiler bize. Çünkü burada televizyon dışında başka bir iş yapılıyor ama televizyon yayından daha iyi diye. Bakalım. En ufak dil sürçmesinde linçlemeye hazır bir kitle varmış gibi oluyor mu? Bir şey söylerim şuraya buraya çekerler gibi bir gerginlik oluyor mu? Efe Yüzak sormuş. Olmuyor. Neden olmuyor? Bir, ya farkındasınızdır. Türkçeyi mümkün olduğunca güzel kullanmaya çalışıyorum. Gündelik hayatımda da böyle yapmaya çalışıyorum. Bu çünkü bana bu işi öğreten ustalara borcum. Yani Rüştü abinin yüzüne nasıl bakarım ben? Aksi takdirde Sungun abinin yüzüne nasıl bakarım? Olmaz öyle şey. O yüzden Türkçeyi iyi konuşmak zorundayım. Böyle bir şey olmadı. Ama buradaki söylemlere ilişkin olarak tabii tartıştığımız yayından sonra da çok oluyor. Hatta bak bu hafta içinde ne gün kullanmışım ben? Farkında değilim. Vallahi değilim. Yani öyle bir niyetle. 41 yaş doğum için biraz geç değil mi falan diye Nafiz Hoca'nın bölümünde bir şey söylemişim. O kadar çok mail geldi ki. O kadar çok. Ne demek 41 yaş geç mi falan diye. Yo, değil. Değil, benim kastettiğim o değildi. Orada mektupla alakalı bir şeydi o. Ama yanlış ifade etmişim. Bunun içinde ya, insanlar özür dilemekten çok hoşlanmıyor Türkiye'de. Vallahi bizim ülkemizde böyle bir şey var. Bu coğrafyada çok yok. Niye bilmiyorum ama. Hilal ADGZL. Hilal adı güzel mi? Ay, yemin ediyorum idrardan karakter tahliline başlayacağım bu işi bırakınca artık. Tişörtlerinizi kendiniz mi alıyorsunuz? Hediye mi geliyor? Merak ettim. Çok güzeller. Şimdi bu tişörtler Nehri burada mısın? Nehri Korkmaz kardeşim. O yapıyor tişörtleri. Ben başlangıçta ondan satın alıyordum. Nehri şimdi yaptıklarından bana yolluyor. Ama ben satın da alıyorum oradan tabii. Eşi dostu yönlendiriyorum. Çok, çünkü Nehri bunlarla kendi çalışıyor. La Ankara. Bilmeyenler için hani Los Angeles Ankara ne alaka? Değil kardeşim. La bazen sadece la'dır. Ankara'da öyledir. Ankara'da la denir. Hayırdır la? Gibi. Bu gündem yoğunluğunda kitap yazıyor musunuz? Böyle projeniz var mı? Ercan Oktayoğlu. Ya başladı böyle proje 3 sene önce ve kaldı. Bir şey söyleyeyim mi? Hazır açılmışken. öyle bir dönem yaşıyoruz ki şu anda izleyiciden çok oyuncu, okuyucudan çok yazar var Türkiye'de. Herkes mesela doğallık adı altında şöyle şeyler yapılıyor. Ya çok doğal çocuk. Gerçi hiç eğitim almamış ama hani gerçekten çok doğal oynuyor. Doğal falan oynamıyor. Oynamıyor. Oyunculuk başka bir şey. Öbürü ya herkes bir şey yazıyor çıkartıyor. Şu anda var ya kitap evlerini, tanıdığınız kitap evlerini gidin sorun yayın evlerine. Ben zaman zaman onlarla beraber işte hani kitap yolluyorlar, kitap konuşuyoruz falan. Ya gelen dosyanın haddi hesabı yok kardeşim. Kafayı kaldıracak hali yok yayın evi editörlerinin şu anda. Herkes yazıyor. Ben yazmayacağım. Vardı başladığım bir şey. Gerek yok ya. Gerek yok. Ben okumayı çok seviyorum. Hayatım boyunca çocukluğumdan beri hep en çok istediğim şey okuyarak para kazanmaktı. Vallahi sesimi duydu. Sesimi duydu ve çok mutluyum, istemiyorum. Böyle iyi. Bakalım bakalım. Ferda Karagözler, tatilinizi nerede yapıyorsunuz genelde? Datça mı? Yok, alakası yok. Öyle bir genel tatil yok. Ya tatil biraz özel kalsın ya. Ne olur. Bu çünkü kafa başka türlü soğumuyor. Gerçekten hani insanlarla bir arada olmamak değil buradaki telaş. Kafayı gerçekten bir parça yalnız bırakarak soğutabilmek. Onun için. Öyle bir genel şey yok ama. Burhan Kaplan. Abi periskop seks işçisi ablaları anlat. Her sabah size burada ekmek çıkmaz. Hepimiz züğürtüz demeni anlat. Ya bak, yayının eski izleyicilerinden belli ki Burhan Kaplan. Hatırlıyor musunuz bunu? Bugün itiraf günü, bir şey daha anlatacağım o zaman size. Sanki söyledim ben bunu daha önce, bilmiyorum. Periskop'tan iki kere mail geldi. Büyük hırsızdır Periskop bu arada. Büyük. Develer götürür Twitter gibi. İkisinin de gerekçesi şuydu. Bunu mesela gazetecilik okullarına gittiğimde çok sık anlatırım bu hikayeyi. Çok da gülüyorum çünkü. Periskop'u icat ediliş amacına uygun kullandığım için. Çünkü bütün dünyada o zaman %78 miydi? Hatırlamıyorum, yani olmasın. Seks amaçlı, canlı seks amaçlı kullanılıyor periskop. Artık zaten kapalı ama uygulamayı daha önceden alanlar kullanabiliyorlarmış hala. Bayağı canlı online seks yapılıyor. Arjantin'de, Peru'da, ne bileyim işte Güney Kore'de, oradan yayınlıyorlar. Biz onu yapmıyoruz. Ama biliyorsunuz yayının ilk dönemlerinde özellikle reklam yapmak üzere yayının çok izlenildiğini anlayan seks işçileri bu yayınlara böyle arada çıkıyordu mesela. 5 dakika sonra kamera açacağım gelenler falan diye şey atıp, mesaj atıp gidiyorlardı. Ben de onlara diyorum ki ablacığım bak, burada yanlış yerdesin. Burada bir sabahın 9'unda toplanıp siyaset konuşan bir grup sıkıcı insanı, sana buradan ekmek çıkmaz. Bir kızcağız, ya arasam bulurum, mailini saklıyorum çünkü hala. Bir şey yazdı bana ve orada hayatını anlattı. Anlatmış hayatını ve orada işte gerçekten hani seks işçiliğiyle para kazandığını anlatıp dedi ki ya abi atma beni. Atma beni. Çünkü dedi yani ben kendimi burada gösteriyorum ve dedi senin izleyici grubun öyle düşündüğün kadar da dedi siyaset konuşan bir izleyici grubu değil. Tabii benim bunu bilme şansım yok. Ben de onun üzerine uzunca bir süre idare ettim onu. Yani siz gördünüz, görmediniz, ben görmezden geldim. Hakikaten bir kişi için yaptım bunu. Kimdir nedir bilmiyorum hala. Yani yaşıyor mudur, hayatta mıdır, hala aynı işimi yapıyordur. Oğlunuzun gazeteci olmasını ister misiniz? Zannetmiyorum. Yani benim bir şey istemem gerekmiyor ki. Yani nerede mutlu, sağlıklı olacaksa o işi yapsın, ama yok, onun öyle bir şeyde gönlü yok. Oyunculuk demişken Şevket Çoruh'la Genco Erkal'a Bozcaada'da sahne verilmemesini konuştunuz mu? Sahne mi verilmemiş? Benim haberim yok. Ben dün o kadar alakasız bir, ya şu kitapla uğraşıyorum da dünyayı kapattım. Burak, takımdan ayrı düz koşuyor Ali Koca'yı da alsanıza bir günü. Çok zor. Çok zor çünkü biz her hepimiz bulunduğumuz yerlerden bağlanıyoruz. Keşke, ne güzel olur. Ralbatros, aa çok da politik değilmişiz yani. Politik değilmişsiniz valla. Ben de zannediyorum ki öyle bir hayat var. O insanlar böyle uğraşıyor falan. Ferda Karagözler, lütfen ayda bir Türkçe konuşma programı yapar mısınız? Ya çok zor Ferda Hanım, çok zor. Ben yaparım dedim, yalan olur ya, mahcup olurum size. Kızı hatırlayanlar J'ye bassın. Basmasın bence. Kimlerin hatırladığı çıkacak ortaya. Bakalım bakalım bakalım. Buradan soru atladım katladım. Ayşegül Kanat, ders bile almadan yazıyor, parayla bastırıyor, sonra yazar oldum diye doluşuyor. Vallahi var öyle insanlar. Ben sevgili Ali doktora tezini bastırırken, yani yine böyle araştırırken o buldu, Ali Orhan Yalçınkaya. İngiltere'de şöyle bir şey vardı, internet üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Kitabınıza bayağı bu ISBN numarası, hani tanıtım numarası var ya, ISBN, onu da verecek şekilde ciltleyerek size basan yerler var. ISBN numarası bile alabiliyorsunuz. Faruk nasıl bu aralar, pek ses çıkmıyor. Dün buradaydı. Şu anda yok. Hakikaten bu ara yok. Bu ara arazi. Şundan Ankara acayip sıcak son 2-3 gündür. Herhalde o da bir köşeye attı kendini. Bilemiyorum. Ama burada sağlıklı, merak etmeyin. Gurk gurk gelir. Faruk! Olsa gurklardı. Böyle bir saçma bir ilişkimiz var biliyorsunuz. Yayın yeni izleyen için Faruk güvercin. Yani tür olarak güvercin de aslında kendisi önceki hayatında Rocco Siffredi. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani burası bayağı bildiğim böyle. Hakikaten yani öbür tarafta yanacaksam varsa bunun için yanacağım sırf. Temin, yer temini ve yataklıktan. Hiçbir dahilim olmamasına rağmen. Devam edelim. Apartmanda tadilat yok bu ara. Burada değil. Evet, hemen alt sokağın altında var. Ama yok, çok gürültü patırtı olmuyor, doğru. 10.23. Hadi toparlayalım yavaş yavaş. Size video izleteceğim bir tane. Sanırım kaledeki sahneyi kullanmalarına 2 gün kala tadilat yapacağız diye vermemişler. Şirketlere, şirket çorulara. Abi. Erken seçim hakkında güncel tahminini alabilir miyiz? Ya o iş yaklaşıyor. Çok yaklaşıyor. Dedim ya ben size, yani bu yılın içinde olmama gerekçesi, geçen yıl olmama gerekçesi oydu da bu yılın içinde olmama gerekçesi de ancak o olabilir. Pandemi. Yani onun dışında başka bir şey yok. Aşı olmayı ihmal etmeyin tabii, unutmadan onu söyleyelim. Aşı olmayı aman diyeyim ihmal etmeyin. Bu konuda papaz olmayı göze aldığım tek iş. Vallahi izlemeyen izlemesin, sevmeyen sevmesin. Umrumda bile değil. Umrumda bile değil. Doğru, bilimsel intihalin zirve yaptığı bir ülkede kitap çıkarana kızmamak gerek. Vallahi bu da bir görüş tabii. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok yürekten teşekkür ediyorum hepinize. Yani yayının hikayesini anlatmaya çalıştım size. Nasıl oldu, nereden geldik, nereye gittik, kimler bu işe ön ayak oldu. Ben, siz beni gördünüz hep ama bunun dışında kimlerle neler yapıldı, nasıl destekler verildi gördünüz işte, anlattım. Yani kardeşlerim, arkadaşlarım, hiç yalnız bırakmadı beni kimse. Hiç. Dünyanın dört bir yanından, artık azaldı ama çünkü hani insanlar ikna oldular. Ben ilk günden beri belki 10.000 tane mail aldım biliyor musunuz? Ya yayının bir yerinden de ben yardım edeyim. Yani yayının dökümünü yapayım. Ne bileyim, altyazı hazırlayayım. Bir şey yapayım. Ben de bir şey yapmak istiyorum senin için diye. Bu sadece şununla alakalı. Ya bu yayının samimiyetine inandı çünkü insanlar. Gerçekten başka bir gerekçesi yok bunun. Yani burada ne olduğunu görüyorsunuz işte sonuçta. Kuş kondurmuyorum. Yani öyle karşınızda gördüğünüz Allame-i Cihan bir adam falan da değil. Burası da öyle çok şık şekilli bir stüdyo falan değil, benim çalışma odam. Neden? Ama biz burada aynı samimiyetle birbirimizi bulup yani ülke için konuşmaya hazır şekilde çıkıyoruz her sabah. Hepimizin bir fikri var. Farklı. Doğrudur, farklı. Ama demokrasi dediğimiz şey böyle bir şey zaten. Tam da bu olması gerekiyor. Bizim farklı fikrimiz olacak ki o farklı fikirlerle bir yere ulaşabilelim. Öbürü hava civa ya, geç onları. Herkes kendine benzeyeni dinliyor. Kendine benzeyenle yaşıyor. Onun bir sonu yok ki. Koca ülke o zaman nasıl bölünmeyecek? Ha işte bölenler kazanıyor o zaman. Tam tersine o farklılığın içinde duracağız kardeşimiz. Ama yüzümüzü yere değmeyeceğiz. Yani yaptığımız işi iyi yapmaya çalışacağız. İyi yaparken doğru bir yerde durmaya çalışacağız. Atlamayacağız bunu. Ve o doğruluğun kime yakın olduğuna bakmayacağız. Yani sevdiğimiz biri de olabilir. Ama bu değil. Gerçeğin peşinde olacağız biz. Ne konuşuyorsak ona göre konuşacağız. Yani burada dünden beri insanlar sosyal medyada Tunceli'de Dersim'deki yangını anlatıyorlar. Ya kimse görmüyor kardeşim bunu diye. Çırpınıyor insanlar. Neden? Hani bu ülkede o şanlı bayrağın dalgalandığı her yer vatan toprağıydı. Neden görmüyorsunuz? İşte biz burada durmayacağız kardeşim. Kim alınır kim gücenir. Umurumda değil ki. Doğruyu konuştuğumuz zaman doğrunun kimden geldiğine de bakmayacağız. Derdimiz bu. Şimdi dün bu yayının ilk gününden beri izleyicileri durumsuzlar bir video hazırlamışlar. Kutlama amaçlı sağ olsunlar yolladılar. Ben de ara yüze sisteme yükledim. Onunla veda edeceğim. Onların da çok hakkı emeği var çünkü. Şu denizaltıyı aldılar bunu. Hala yanıyor. Vallahi pili de çakma değilmiş. Teşekkür ederim. Bu kadar zaman sonra hala yanıyor. Ve onlar bir video hazırlayıp kutlama yapmışlar. Onların videosuyla bitecek bugün yayın. Arkasında yayının sonunda video bittikten sonra sevgili Yılmaz'ın, Otis abinin bu yayın için hazırladığı 6. yıl vinyetini göreceksiniz ilk kez. Yayın kapanışını onunla yapacağız. Çok şık olmuş. Gerçekten çok şık olmuş. Yetenekli çocuk. Ama işte deniz kenarından üstsüz fotoğraf yolluyor sürekli. Yoksa çok yetenekli adam gerçekten. Sağ olsun onu da göreceksiniz. Bugün için de çok teşekkür ediyorum. Bugün için değil sadece bu 6 yıl için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmamamıza rağmen geliyorsunuz buraya. Ve burada herkes bir şey yapmaya çalışıyor. Doğrudur. Eyvallah. Biz burada kimin haklı kimin doğru olduğuna bakmadan yani onun kişiliğine bakmadan doğrunun peşinde gitmeye çalışıyoruz. Derdimiz bu. Bu yayın sürsün kardeşim. Benim de katkım olsun. Nasıl yaparız? Patreon.com'dan destekleyebilirsiniz. YouTube'dan katıl düğmesinden destekleyebilirsiniz. Süper Chat uygulamasından destekleyebilirsiniz. YouTube'dan abone olun lütfen. Çok mutlu olurum. Abone olduktan sonra beğendiyseniz tabii şu yukarı doğru baş parmak işaretini tıklayın. Çok memnun olurum. Hepinize çok çok çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki hep birlikte böyle bir iş yapmışız. En büyük desteğiniz çünkü hiçbir zaman değişmiyor. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. 6 yılı bitirdik. 7. yılımızda şimdiden kutlu olsun. İyi ki varsınız. İyi ki bu yayında birlikte olmuşuz. Bundan sonra da birlikte nice senelere.
Size Durumsuzlar Malikanesi'nden, Durumsuzların Dilinden birkaç güzel mesajımız var.
Merhabalar Ünsal Bey. Paylaştığınız her duygu, verdiğiniz her bilgi, öğrettiğiniz her şey için binlerce kez teşekkürler. İyi ki yollarımız kesişti, iyi ki sizi tanıdık. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.
Sevgili Ünsal Ünlü, ülke tarihi açısından belgesel dilindeki yayınlarınızı 2015 yılından beri ilgiyle takip ediyorum. 6. yılınız kutlu olsun. Başarılar diliyorum.
Nice 6 yıllara Ünsal Bey. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. İyi ki varsınız.
Ünsal Bey 6. yılınız kutlu olsun. 6 yıldır bizi gerçek haberlerle özgürleştirdiğiniz için çok teşekkürler. Emeklerinize, nefesinize, açık yüreğinize, dürüstlüğünüze, duruşunuza sağlık. İyi ki varsınız. Olduğunuz gibi olduğunuz için çok sağ olun.
Haber, yorum, edebiyat, mizah hayatımıza dokunduğunuz için size çok teşekkür ederiz. Daha nice yıllara birlikte.
Sevgili Ünsal Bey, patronsuz iyi ki doğmuş. Sağlıklı, huzurlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, daha nice nice çok şık yıllar diliyorum. Patronsuz ve siz iyi ki varsınız, cansınız, nice yıllara.
Sayın Ünsal Ünlü, durumsuzlar olarak yayınınızın 6. senesini kutlar ve gelecekte başarılar dileriz.
6 yıldır her sabah sizinle yeni kalıyoruz. Siz de hep yeni kalın. Sağlığınıza.
Sevmedim hiç kimseyi.
Altı yıldır hafta içi her gün çalışma odasına konuk olmaktan büyük keyif aldığım ve onur duyduğum Patronsuz Yayın. İyi ki varsın. Nice yılların olsun.
Sevgili Ünsal abicim, seni çok ama çok seviyorum. Bu aralar yoklamalarda yok yazılıyorum ama sonrasında merak etme, gece yatarken yayınlara yetişiyorum. 6. yılımız, 6 senedir beynimizde, aklımızda, gönlümüzde, gözümüzde yepyeni kapılar açtığın için sana sonsuz minnetlerimi sunuyorum. Ayrıca ruhumuza hava aldırıp pasını sildiğin için ve de Türkçeyi bu kadar güzel kullandığın için çok çok teşekkür ediyorum. İnsan daha ne ister ki? Varlığın daim olsun, ateşin hiç ama hiç sönmesin abicim. Eyvallah.